Tanrıça Pelioğlu Ahilleus'un uğursuz öfkesini ki Ahaylılara sayısız acılar getirdi. Nice kahramanların ruhlarını Hades'e attı, özlerini kurtlara kuşlara yem etti, böylece Zeus'un iradesi yerine gelmiş oluyordu. En önce o atışmadan başla ki Budunlar Hanı Atreoğlu ile tanrısal Ahilleus'un arasını açtı. Acaba hangi tanrı onları böyle birbiriyle kavgaya tutuşturmuştu? Leto'yu Zeus'un oğlu, işte bu tanrı krala darılarak ordunun içine zalim hastalığı getirmişti. O yüzden adamlar sürü sürü kırılıyordu. Çünkü Atreoğlu tanrının duacısına Herses'e hakaret etmişti. Herses, Ahaylıların tez yürüyüşlü gemilerinin yanına gelmiş, kızını cariyelikten kurtarmak için çok kıymetli kurtulmalıklar getirmişti. Elinde altın asanın üstünde de okçu Apollon tanrının tacını tutuyordu. Bütün Ahaylılara, en çok Budunlar hanları iki Atreoğlu'na yalvarıyordu. Atreoğulları ve güzel Dolak'la bütün Ahaylılar, Olimpos Dağı'nda konakları olan Tanrılar size kısmet etsin, Piram'ın şehrini talan edesiniz ve hepiniz sağ esen memleketlerinize dönesiniz. Benim de kızımı şu kurtulmalıkları kabul ederek serbest bırakın, Zeus oğlu okçu Apollon'u hoşnut edin. Böyle demesi üzerine bütün Ahaylılar yüksek sesle bağırıştılar, doğacıya saygı gösterilsin. Kıymetli, parlak kurtulmalıklar da kabul edilsin. Ama bu Atreoğlu Adamemnon'un hiç hoşuna gitmedi. Han, ihtiyarı sert sözlerle gönlünü kırarak kovdu, bak bana ihtiyar. Seni daha koca karınlı gemilerin yanında dolaşırken yakalamayayım. Ne bugün ne de başka bir gün, sakın ha, yoksa elindeki asa ne tanrının tacı bir işine yaramayacak. Kızını serbest bırakacak değilim, ihtiyarlayıncaya kadar o, memleketinden uzak, Arbos'ta, benim sarayımda kalacak, Bestizdihı'nın başında mekik dokuyacak, istediğim zamanda yatağıma koşacak. Haydi, beni fazla sinirlendirme, buradan sağ esen ayrılmak istiyorsan. Böyle dedi, ihtiyar bu sert sözlerden korkarak boyun eğdi, sesini çıkarmadan, çok çağlayıştı denizin kumsalı boyunca yürüdü. Epey uzaklaşıp yalnız kalınca, Leto'nun doğurduğu Apollon Han'a yalvardı, kulak ver bana, gümüş yaylı tanrı. Hıraysız ile tanrısal killeyi koruyan, Tenidos'ta hükmünü süren tanrı. Eğer vaktiyle seni hoşnut eden bir tapınak dikmişsem, senin için yağlı boğa ve keçi butları yakmışsam. Dileğimi yerine getir, oklarında, gözyaşlarının öcünü Danaoslulardan al. Böyle deyip duasını kesti. Phoebos Apollon da duasını kabul ederek Olimpos Dağı'nın tepelerinden, gönlü daydın, indi, omuzlarında yayı ile ucu iyice kapalı okluğunu taşıyordu. Öfkeli tanrının omuzlarında oklar çın çın öterken, kendi de gece gibi süzülüp gidiyordu. Sonra gemilerin ötesinde oturdu, ondan sonra da oklarını atmaya koyuldu. Gümüş yaydan korkunç sesler yayılıyordu. Önce katırlara ve çabuk koşan köpeklere saldırdı. Ondan sonra ordugahı nişan alıp sivri uçlu oklar atıyordu, öbür yandan ölüleri yakan yüzlerce ateş öbekleri. Durmadan alev alev yanıyordu. Atışma, 9 gün boyunca Tanrı'nın mermileri ordunun her yanına yağmıştı. 10. gün Ahilleos halkı, meclise, derneğe çağırdı. Aklına bu ihamı beyaz kollu Tanrıça Hir getirmişti. Danaosluların böyle helak olduklarını görmekten bu Tanrıça kaygılanmıştı. Halk toplanıp dernek kurulduktan sonra, ayağına çabuk Ahilleus kalkıp konuştu. Atreoğlu, sanıyorum ki dönüp dolaşıp hedefimizden uzak, geri gitmek zorunda kalacağız. Bu da eğer ölümden kurtulabilirsek, bir yandan savaş, öbür yandan veba. Az zamanda Ahaylıların işini bitirecek, haydin bir kahine veya bir duacıya başvuralım. Hiç olmazsa gördüğü düşlerden hükümler çıkaran birini çağıralım. Çünkü düşte Zeus'tan gelir. Bize o bildirsin. Phoebos Apollon'u bu derece öfkelendiren nedir? Yerine getirilmemiş bir adaktan mı, bir yüzlük kurbanın ihmal edilmesinden mi şikayeti anlayalım. Fokluların, lekesiz oğlakların iç yağından tütsülerle bakalım üstümüzden bu korkunç musibeti uzaklaştırmaya razı olur mu? Böyle deyip yerine oturdu. Bunun üzerine Testoroğlu Kalhas ayağa kalktı, bütün kahinlerin en kuvvetlisidir. O, şimdiki zamanı, geleceği ve geçmişi bilir. Kahinlik ona Phoebos Apollon'dan vergidir. Ahaylıların gemilerine ilina kadar yüksek kahinliğiyle kılavuzluk eden odur. Şimdi de uslu akıllı bir dille söz isteyerek konuştu. Zeus'un sevgilisi Ahilleus, istiyorsun ki burada uzağa ok atan Apollon Han'ın öfkesini açıklayayım. Peki, konuşmak isterim ama iyi anla beni. Önce yemin et ki koruyucum olacaksın dilinle ve kolunla. Çünkü öyle sanıyorum ki bir eri sinirlendirebilirim. Argoslular içinde öyle bir eri ki bütün Ahaylılar ona boyun eğerler. Bir han güçte kuvvetle üstündür, aşağı sınıftan birine hırslanırsa. Bir gün için belki hırsını hazmeder ama içinde kin tutar, er geç öcünü alacağı zamanı bekler. Sen şimdi düşün de söyle, canımı sana emanet edebilir miyim? Ayağına çabuk Ahilleus hemen cevap vererek şöyle dedi, içine güven gelsin, bildiğini bütün gerçekliğiyle söyle, tanrıların takdiri nedir? Hayır, Kalhas, Danaoslulara iyilik dileyen dualarını dinleyecek, Zeus'un sevgilisi Apollon aşkına, hayır. Ben yaşadıkça, bu dünyada gözlerimi yummadıkça, kimse koca karınlı gemilerimiz yanında. Sana av elini kaldıramayacak, bütün Danaoslular arasında kimse, Adamemnon'un da ismini söyleyebilirsin, o ki, bugün şu ordugah içinde herkesten üstün olduğunu söylemekle övünmekte. O zaman içine güven gelen kusursuz kahin Kalhas konuştu, yerine getirilmemiş bir adak, bir yüzlük kurban için değildir Tanrı'nın şikayeti. O dua acısına Adamemnon hakaret ettiği için, kızına hürriyetini vermediği, kurtulmalıkları kabul etmediği için şikayetçidir. İşte bunun içindir ki, okçu, size fenalıklar veriyor, daha da verecek, Danaosluların üstünden musibeti kaldırmayacak. Babasına güzel gözlü sevgili kızını, pazarlıksız, kurtulmalıksız, teslim etmedikçe, Tirses'e yüzlük kurban götürmedikçe. Ancak bu şartlarla Tanrı'yı yumuşatıp gönlünü razı edebileceğiz, deyip yerine oturdu. Bunun üzerine kahraman Atreoğlu, güçlü kuvvetli Adamemnon han ayağa kalktı. Kan başına sıçramış, içi kapkara bir öfke ile kabarmış, gözleri kıvılcımlar saçan ateş kesilmiş. En önce Kalhas'a kin dolu bir bakış çevirerek şöyle dedi, ''Musibetler kahini, ömründe benim de hoşuma gidecek tek bir şey söylemiş değilsin. Her fırsatta bütün gönlünle felaket haberleri vermekten zevk alıyorsun. Hayırlı bir haber hiçbir zaman getirmezsin, şimdi de Danaosluların karşısına geçip tanrılar adına konuştun.'' Okçu musibetler yağdırıyorsa, bunun kurtulmalıkları reddedip kızı Hırses'i serbest bırakmak istemediğimden olduğunu söyledin. Evet, o kızı yanında tutmayı çok arzu ediyorum. Onu nikahlı karım Kitemnister'den üstün tutarım. Çünkü hiçbir şeyde boyda bosta, salınışta, eğindamda, akılda, yordamda ondan aşağı değildir. Böyle olmakla beraber, başka çare yoksa, onu babasına vermeye razı olurum. Budunu mahvolmaktan kurtarmayı elbette isterim. Fakat o halde gecikmeden bana başka bir şeref payı hazırlayın. Arbuslular arasında daha nimetten fay almamış bir ben olmayayım. Çünkü bu pek uygunsuz düşer. Ona hemen çevikle yaklı Ahilleus cevap verdi. Ünlü Atreoğlu, mala doymazlıktan yana eşin yoktur. Sana olu gönüllü ahaylılar nasıl ve nereden öyle bir şeref payı bulup verebilirler? Bir tarafa ayrılmış, müşterek, ihtiyat hazinemizin bulunduğunu ben bilmiyorum. Yağma ettiğimiz şehirlerden alınmış bütün ganimetler paylaşılmıştır. Halkın ellerindeki ganimet paylarını geri getirip bir araya yığmasına ve yeniden paylaşmasına yakışık alacak bir yol yoktur. Sen şimdi bu kızı Tanrı'ya san, biz Ahaylılar, bunun 3 kat, 4 kat daha kıymetli ödülünü sana sağlarız. Eğer bir gün Zeus kısmet eder de surları sağlam Troya şehrini alıp yağma edebilirsek. Buna da Adamemnon Han şöyle cevap verdi, hayır, hayır. Ne derece ayıp, ne derece yiğit olursan ol, benden maksadını gizlemeye çalışma, Tanrı bezleri Ahilleus. Beni inandıramaz, kandıramazsın. Sen kendi şeref payını saklarken, bana payıma düşen kızı feda etmeyi nasıl öğütlersin? Bana olu gönüllü Ahaylılar arzuma göre ve elinden gidenin değerinde bir başkasını verirlerse olsun. Eğer böyle bir karşılık vermek istenilmezse, ben kendim gidip seninkini ve Ayas'ın ya da Odysseus'un şeref payını alır, götürürüm. Ondan sonra hırslanıp kudurulacaksa umursamam. Ama bunları sonra düşünürüz. Şimdi ise hemen tanrısal denize bir kara tekne indirelim, içine seçkin bir kürekçi takımı yerleştirelim, sonra bir yüzlük kurban yükleyelim, güzel kirsesi de bindirelim. Nihayet dernekte oy sahibi olanlardan biri, Ayas, İdomene, ya tanrısal Odysseus, ya da sen, Peleoğlu ellerin en müthişi seçilerek seferin başına getirilsin. Uzağa oku atan Tanrı'ya yumuşatacak töreni yerine getirsin. Ona ayağına çabuk Ahilleus alttan, kin dolu bir bakış fırlatarak şöyle dedi. Ah, gidi sıkılmaz adam, kazançtan başka bir şey düşünemiyorsun. Nasıl istersin ki, bir ahaylı seve seve emirlerine boyun eğsin, gönderdiğin yola gitsin veya düşmanlarla vuruşmaya koşsun. Ben çünkü savaşçı Troyalıların bir suçu için buraya onlarla dövüşmeye gelmiş değilim. Onlar bana hiçbir şey yapmamışlardır. Hiçbir zaman sığırlarımı veya atlarımı, kısraklarımı gasp etmemişler. Hiçbir zaman bizim bitek ve besleyici fişa topraklarının hasatlarını yağma etmemişlerdir. Bizimle onlar arasında pek çok gölgeli dağlar ve yankılanan denizler var. Ama biz senin, sıkılmaz adam, senin arkandan geldik. Köpek suratlı size, sana ve Menelaus'a, Troyalıları yenerek ganimetler. Ödüller kazandırmak için buralara sürüklendik. Sen bu menfaatleri hiçe sayıyor, aklına bile getirmiyorsun. Şimdi de bir başına gelip beni, elimden şeref payımı almakla tehdit ediyorsun. Bu şeref payını kazanmak için ben bunca emekler verdim. Onu bana Ahaylı çocuklar layık görmüşlerdi. Ahaylılar her ne vakit bir Troya şehri yağma etmişlerse, benim payım hiçbir zaman seninkine eşit olmamıştır. En şiddetli savaşlarda en önemli işi benim kollarım görür. Ama paylaşmada en büyük pay sana verilir. Benim gemilerime getirebildiğim ganimetler. Savaşlarda çektiğim zahmetlere göre çok azdır. Bu sefer artık kalkıp Fitya'ya dönüyorum. Evet, koca kırınlı gemilerimle çıkıp gitmek 100 kere daha kârlı olur. Artık aklıma sığdıramıyorum. Burada durup sana mal, servet kazanmaya çalışayım da aşağılanmaktan başka bir karşılık görmeyeyim. Ona, bunun üzerine, Budunlar başı Adamemnon Han şöyle cevap verdi. Çek, git öyleyse. Madem ki gönlün böyle arzu ediyor, ben sana yanında kal diye yalvaracak değilim. Bana saygı ve yardım göstermeye hazır çok insan var. Hepsinin başında ise akıllı, tedbirli Zeus gelir. Benim gözümde sen Zeus'tan gelen hanların en sevimsizi, en iğrencisin. Sen yalnız anlaşmazlık çıkarmaktan, kavgadan, savaştan hoşlanırsın. Çok güçlü kuvveti olabilirsin. Bu gücü kuvveti sana veren bir tanrıdır. Kalk, yurduna git, gemilerinle, adamlarınla, mumidonlarının üstünde hanlık sür. Seni ben hiç umursamam, kininden de pervam yok. Benim de başka türlü tehditlerim var. Phoebos Apollon, Hırseis'in elimden çıkmasına sebep oluyorsa, onu adamlarımla gemiye bindirerek yollamak zorunda kalıyorsam. Buna karşılık ben de kendim gidip senin barakandan güzel birisi ise senin şeref payını alıp götüreceğim, benim senden ne kadar kudretli olduğumu anlayasın. Başkaları da artık akranım imiş gibi karşıma çıkıp öyle bir ağız kullanmaya cesaret etmesin. Böyle dedi, Peleoğlu'nu kaydı aldı, erkek göğsünün içinde, yüreği iki düşünce arasında kaldı. Kalçasından aşağı sarkmakta olan sivri kılıcı çekip bir vuruşta Atreoğlu'nu öldürsün, meclise son versin mi? Yoksa hırsını yenip içini sakinleştirsin mi? Aklıyla ve gönlüyle bunları düşünür ve eli kılıcını kınından çekmek üzere iken gökten tanrıça Athene çıka geldi. Onu beyaz kollu Hir, her ikisini yürekten sevip koruyan tanrıça koşturmuştu. Peleoğlu'nun arkasında durdu, eliyle Sans'ın saçlarına dokundu. Tanrıçayı yalnız o görmüştü, şaşkınlık içinde Athene'yi tanıyan Ahilles'in gözlerinde korkunç bir ışık parladı. Çakır gözlü tanrıça, ona Hir'in arzusunu bildirerek kanatlı sözler söyledi. Çekişmeye son ver, elin kılıcını çekmesin, sözlerle istediğini söyleyerek onu aşağıla, bu kadarla yetin. Tanrıça, Olimpos dağına uçup giderken, Peleoğlu, Atreoğlu'na şöyle karşılık verdi. Şarap küpü, köpek gözlü, geyik yürekli. Hiçbir zaman cebellenip askerinle beraber savaşa girmek cesaretini göstermiş değilsin. Hiçbir zaman seçkin Ahaylılarla bir pusuya gitmek zahmetine katlanmış değilsin. Ahaylıların geniş ordugahından hiç kımıldamadan, gelen armağanlara konmak ve yüzüne karşı konuşanların elinden hediyelerini kapmak sana daha kolay geliyor. Fakat sana açık açık söylüyor, büyük bir ent de içiyorum, şu asa tanık olsun. Hiçbir zaman artık yapraklanmayacak ve budaklanmayacak. Dağ başındaki ağacından kesildikten sonra artık çiçek açmayacak olan bu asa hakkı için. Şimdi adaleti yerine getiren, Zeus adına hukuku sağlayan Ahaya evlatlarının elinde bulunan şu asa hakkı için. İşte bu, sana en büyük ent olsun. Bir gün gelecek, bütün Ahaylıların oğulları Ahilleus'un eksikliğini kendi içlerinde duyacaklar. O zaman sen, acıdan yüreğin parçalanmış, Ahaylıların en yiğidine saygı göstermemiş olduğuna yanacaksın. Peleoğlu böyle dedi ve altın çivilerle süslenmiş asayı yere atarak oturdu. Atreoğlu ise öbür yanda hırsından çıldına dönmüştü. İşte bu anda Nestor, tatlı dilli Pilos'un yankılı hatibi Nestor ayağa kalktı. Ağzından baldan tatlı sözler akacaktı. Kendisiyle beraber tanrısal Pilos'ta doğup büyüyen iki nesil görmüştü. Şimdi üçüncü nesil üzerine hüküm sürüyordu. akıllı bir düşünüş içinde söz alarak konuştu. Vah vah! Ahay memleketine ne büyük felaket geliyor. Piram'la oğulları için ne büyük sevinç. Danaosluların, dernekte ve savaşta en ileri gelenleri arasında görünmekte olan şu çekişmeyi öğrenseler, bütün Troyalılar ne kadar sevinirler. Beni dinleyin, yaşça ikinizden de büyüğüm. Ben bizden daha cesur. Daha alp adamlarla yatıp kalkmışım, beni hiçbir zaman küçük görmemişlerdir. Öyle insanlara bir kere daha rastlamadım, belki de bundan sonra onlar gibileri hiç görmeyeceğim, Piritoz gibi. Ya halkın çobanı Diryas gibi, Kenea, Eksadyon tanrıyken Polifemos, Ediolu Teze gibi ölümsüzlere benzererler. Onlar güçlü kuvvetli insanlardı. Yeryüzünde yetişmiş bütün insanlar arasında çok güçlü kuvvetliydiler. En güçlü kuvvetlilerle ve dağ canavarlarıyla savaşırlardı, onları kırmış geçirmişlerdi. Beni yanlarına çağırmışlardı. Onlara ulaşmak için şu uzaklardaki Pilos'tan ayrılmıştım. Ben kendi hesabıma savaşırdım. Şimdi onlara karşı bu dünyanın ölümlü insanlarından kimseler savaşamayacaktı. İşte bu insanlar benim öğütlerime kulak verir, sözümü dinlerlerdi. Hadi siz de dinleyin, dinleyen doğru yolu tutmuş olur. Sen Atreoğlu ne kadar cesur, ne kadar alp da olsan, ondan kızı almaktan vazgeç. O kızı ona, şeref payı olarak bütün Ahaylılar topluluğu vermişti, kızı onda bırak. Sen de Pelevolu, bir hanın karşısına gelip, yüz yüze atışmakta ısrar etme. Şanını Zeus'tan alan asa sahibi bir hanın şerefçe yeri üstündür. Sen de çok güçlü kuvvetlisin, çünkü senin anan bir tanrıçadır, ama o daha kudretlidir. Çünkü daha büyük bir topluluk üzerine hüküm sürer. Sen Atreoğlu, hırsını tut. Yalvarırım sana, hırslanışın, yatıştır, Ahilleus'a saygı göster. Ahaylıların şu zalim savaşta, ondan daha sağlam kaleleri yoktur. Adamemnon han cevap vererek şöyle dedi. Evet, bütün bu söylediklerini, ihtiyar, tam gereğince söyledin. Ama bu adam herkesin üstünde olmak istiyor. Herkesin efendisi, herkesin şahı olmak, herkese emirler vermek davasında, fakat buna boyun eğmeyecek birini biliyorum, sanırım. Daima var olan ve var olacak tanrılar onu iyi bir savaşçı yapmışlarsa, ona bunun için hep küfürlerle konuşmak yetkisini de mi verdiler? Buna karşı hemen sözü alan Ahilleus şöyle dedi, bana gerçekten korkak ve hiç değersiz derlerdi, eğer senin her dediğine hemen baş eğip itaat etseydim. Sen böyle başkalarına kumanda et, bana emirler vermeye kalkma. Çünkü bugünden sana baş eğmeyeceğimi sanıyorum. Sana söyleyecek bir şeyim daha var. Onu iyice kafana koy. Kız için kollarım dövüşmeyecek, ne sana ne başkasına karşı. Onu bana verdiniz, şimdi de geri alıyorsunuz. Ama ondan daire, kara teknelerimin yanında her neyim varsa, onları ben istemezken alıp götüremeyeceksin, bir kere dene, istersen, sonra ne olacağını bunlar göreceklerdir. Kara kan, mızrağımdan şıkır şıkır akacaktır. Bu sert karşılıklar düellosuna son vererek her ikisi kalktı, Ahaylıların gemileri yanındaki dernek kapandı. Pelioğlu barakalarına ve gemilerine doğru yürürken kendisine Melenoetosoğlu ve başka yarenleri arkadaşlık ediyordu. Atreoğlu ise denize ince bir tekne çektirdi, ona 20 seçkin kürekçi verdi. İçine Tanrı için yüzlük kurbanı yerleştirdi, güzel bir Ayşe'si kendi götürüp gemiye bindirdi. Nihayet çok hünerli Odysseus'ta binerek seferin kumandasını eline aldı. Su yolları üzerinde sefer başlamıştı. Atreoğlu ondan sonra askere arınmak emrini verdi. Arındılar ve kirli şeyleri tanrısal denize attılar. Sonra sonsuz deniz kıyısında kusursuz inek ve keçilerden yüzlük kurban, törenle Apollon tanrıya sunuldu, iç yağı dumanları büklüm büklüm göklere yükseldi. Ahilles'un hakaret görmesi, ordugahta işte bu işler görünmekteydi. Adamemnon, Pelioğlu'na karşı bundan önce ileri sürmüş olduğu tehdidi yürütmekten vazgeçmedi. Çavuşları ve çalışkan seyisleri olan Toldaibaios ile Eirobat'ı çağırıp onlara emir verdi. Her ikiniz Pelioğlu Ahilleus'un barakasına gidersiniz. Güzel birisi ise elinden tutup götürürsünüz. Vermek istemezse kendin daha çok insanlarla gidip alırım. Ama o zaman ona daha pahalıya mal olur. Sertlikle söylediği bu emirle çavuşları yola çıkardı. Onlar da isteksiz isteksiz deniz kıyısı boyunca yürüyerek Mimidonların barakalarına ve gemilerinin yanına geldiler. Orada Ahilleus'u, barakasının yanında, kara teknesinin başında oturmuş buldular. Çavuşların gelişi hiç hoşuna gitmedi. Her ikisi, korku ve saygı içinde, hanın önünde durdular. tek bir kelime söylemeden, hiçbir şey sormadan. Fakat Ahileus aklıyla işi anlayarak onlara şöyle dedi. Selam size çavuşlar, Zeus'un ve insanların habercileri, yaklaşın, siz bana bir şey yapmış değilsiniz. Kabahat size güzel bir reisi almaya gönderen Adamemnon'da. Hadi, Tanrı soyu Patroklos. Kızı dışarı çıkar da onlara ver, götürsünler, yalnız onlar da benim sözlerimin şahitleri olsunlar, mutlu tanrılar ve ölümlü insanlar önünde ve doğru yoldan gitmeyen hanın önünde. Şu ziyanı sonsuz musibetten cümleyi kurtarmak için bir kere daha bana ihtiyaçları olursa, o şimdi kalbi lanetlenmiş gibi kudurmuş haldedir. Geçmişi geleceğe yaklaştırıp ahaylıların ziyansızca nasıl dövüşebileceğini görmek yetkisi kalmamıştır. Böyle dedi, Patroklos sevgili arkadaşına itaat etti, Baraka'dan güzel bir seyisi çıkardı. Onlara teslim etti, götürsünler diye. Çavuşlar, ahaylıların gemileri boyunca yürüdüler, kadın isteksiz isteksiz arkalarından gidiyordu. O sırada, birden Ahileus'un gözleri yaşardı. Adamlarından uzaklaşarak beyaz köpüklü denizin kenarına gidip oturdu. Gözleri uzaklarda, şarap tortusu rengindeki denize dikilmişti. O halde ve onda elleri uzanmış. Çok sevgili annesine yalvarıcı bir hitapta bulundu. Hey anne, beni çok kısa bir ömür yaşamak üzere doğurdunsa, hiç olmazsa Olimpos'un yükseklerde gürleyen tanrısı Zeus benden şerefi esirgemesin. İşte şu anda bana hiçbir saygı göstermiyor. Çünkü işte Atreoğlu kudretli Adamemnon Han bana hakaret etti. Şeref payımı kendi başına elimden almış, hakkımı gasp etmiştir. Gözyaşları dökerek böyle dedi. Tanrıça annesi yalvarışını dinledi. Denizin derin uçurumlarından, ihtiyar babasıyla beraber bulunduğu yerden koştu. Beyaz köpüklü denizin içinden bir buğ gibi çıktı. Gözyaşları döken oğlunun karşısında oturdu. Onu eliyle okşadı, sevgi gösteren isimlerle ona şöyle dedi. Çocuğum, niçin ağlıyorsun? Gönlün nasıl bir içinde kalmış? Konuş, düşündüklerini gizleme. Her ikimiz de bilelim. Ona derinden içini çekerek hayalına çabuk Ahileus şöyle dedi. Kendin biliyorsun, sana her şey malum iken ben ne diye konuşayım? Etion'un kutsal şehri Debes'e gitmiştik. Onu yıkıp yaktıktan sonra onda neler varsa hepsini götürmüştük. Sonra o da nimetleri Ahaya oğulları aralarında gereği gibi paylaştılar. Atreoğluna güzel Vray şeysi ayırmışlardı. Sonra uzağa atan Tanrı Apollon'un duacısı Hirs, Tunç Cebeli Ahaylıların tez yürüyüşlü gemilerinin yanına geldi. Kızını cariyelikten kurtarmak için çok kıymetli kurtarmalıklar getirmişti. Elinde de altın asasının üstünde okçu tanrı Apollon'un tacını tutuyordu. Bütün Ahaylılara ve en çok iki Atreoğlu'na yalvardı. Öbür Ahaylıların hepsi haykırıştılar, doğacıya saygı gösteresin. Kıymetli kurtarmalıklar kabul edesin. Ama bu Atreoğlu Adamemnon'un hoşuna gitmedi. Kabalıkla sert sert emirler vererek Hirseis'i kovdu. İhtiyar kaydılanmış olarak oradan uzaklaştı. Onu çok seven Apollon duasını dinledi ve Arboslular üzerine zalim oklar attı. Geniş Ahaya ordugahına her yandan yağan oklardan insanlar kırılmaya başladı. O zaman her şeyi bilen kahin, bize okçu tanrının niyetlerini açıkladı. Ben ilk olarak gecikmeksizin tanrıya yumuşatmak öğüdünü verdim. Bunun üzerine Atreoğlu hırçınlaştı. Hemen ayağa kalkarak bugün yerine getirilmiş bulunan bir tehdit savurdu. Bu saatte gözleri ateşli Ahayalılar, zarif yapılı bir gemi üzerinde Hireis'i Hirses'e götürüyorlar. Apollon Tanrı'ya da kurbanlar götürüyorlar. Az önce ise çavuşlar gelip şeref payı olarak bana verilmiş olan birisi kızı Barakam'dan alıp götürdüler. Sen şimdi anne, yiğit oğlunun yardımına gelmez misin? Olimpos'a bir uğra, Zeus'a yalvar, vaktiyle sözlerinle ve hareketlerinle gönlünü edebilmişsen. Babamın sarayında çok kere bununla kıvandığını hatırlıyorum. Bütün ölümsüzler arasında tek başına kara dumanlı Kronos oğlunu bir hakaret belasından nasıl kurtarmış olduğunu söylerdin. Öyle bir zamandı ki Olimpos tanrıları Hir, Poseidon, Pallas Athene. Hepsi Kronos oğluna zincir vurabileceklerini sanıyorlardı. Ama sen, Tanrıça, sen ona geldin ve onu zincirlerden kurtarabildin. Çabuk Olimpos tepelerine haber salarak yüz kollu canavarı getirttin. Buna tanrılar Braios, ölümlüler ise Egeon derler. Babasından bile daha güçlü kuvvetli olduğunu söylerler. Bu canavar yetişerek Kronos oğlunun yanına şan ve gurur içinde oturdu. Mutlu tanrılar onu görünce korktular ve zincir vurma davasından el çektiler. Bugün bütün bunları ona hatırlat, yanına otur, dizlerini kucakla, acaba Troyalılara yardım etmek lütfunda bulunmaz mı? kırılıp geçirilen ahaylıları gemilerinin kıçından itip denize süremez mi? Böyle olsun ki hepsi hanlarının mürüvvetini görsünler. Kendi de Atreoğlu kudretli Adamemnon han. Ahaylıların en yiğidine saygı göstermemekle nasıl bir çıldınlık etmiş olduğunu anlasın. O zaman Titiz ağlayarak ona cevap verdi. Ah yavrum, seni büyütmekle ben ne talihsiz ana imişim. Neden? Gemilerinin yanında gözyaşları dökmeyerek ve cefalar çekmeyerek oturup safa sürmedin. Çünkü kaderin sana uzun günler değil, ancak kısa bir ömür bağışlamıştır. Peki, kendim Olimpos'a çıkıp şikayetini gürler sesli Zeus'a götüreceğim. Bakalım dinleyecek mi? Şimdi sen ahaylılara karşı öfkeni tut, tez yürüyüş ve gemilerinin yanında oturup şartsız bir kararla dövüşmekten vazgeç. Zeus, dün kusursuz yanık yüzlülerin vereceği bir ziyafette bulunmak üzere Okeanos'a doğru yola çıkmış, bütün tanrılar da onunla beraber gitmişler. Olimpos'a 12 gün sonra dönecek. O zaman eşiği Tunçtan Sarayı'nın yolunu tutacağım, dizlerine kapanacağım, beni dinleyeceğine inanıyorum. Hirsisiz Hirse de böyle dedikten sonra çekilerek onu yalnız, yüreği öfkeli. Güzel kemerli kadını düşünür bıraktı, elinden zorla çekip kaçırdıkları kadını. Bu ara Odysseus, Hirse'ye ulaşmış, kutsal yüzlü kurbanı götürmüştü. Gemi limana girip kıyıya bağlandıktan sonra karaya indiler. Hirse de gemiden çıktı. Çok hünerli Odysseus, onu tapınağa ileterek babasının eline teslim etti. Ve şöyle dedi, Hirses, beni Adamemnon Han buraya. Kızını getirmek ve Forebos'a Danaoslular adına kutsal bir yüzlü kurban sunmak üzere gönderdi. Arboslular üzerine onları hıçkıra hıçkıra inleten musibetler salan Tanrı'yı yumuşatmak arzusundayız. Böyle dedi ve Hirses kızına kavuştuğundan gönlü şad oldu. Onlar için yüksek sesle elleri göğe uzanmış dua etti. Beni dinle gümüş yaylı Tanrı, Hirse ile tanrısal killeyi koruyan, Tenedos'ta hüküm süren Tanrı, bundan önce duamı kabul ederek bana saygı göstermiş, ahaylıların ordusuna ağır vuruşlar indirmiştin, şimdi de dileğimi yerine getir. Danaosluların üstünden ziyanlarına katlanılmaz musibeti uzaklaştır. Böyle deyip dua etti, Forebos Apollon da duasını kabul etti. Hemen düzen gözetilerek güzel bir tapınak başında, Tanrı'ya sunulacak kurbanın hazırlıklarına geçildi. Arpa tanelerini saçtılar, hayvanları kaldırıp boğazladılar, derilerini yüzdüler, parçaladılar, butları ayırdılar, iki yandan iç yağ ile örttüler. Sonra üstlerine çiğ etler yerleştirdiler. Ondan sonra onları, ihtiyar, yanmış kütükler üzerinde kızarttı, üstlerine ateş yüzlü şarabı saçtı. Yanında ise gençler ellerinde beş dişli çatallar almışlardı. Butlar kızardıktan sonra önce içirikleri, sakatları, ahşayı yediler. Kalan etleri güzelce doğrayıp şişlere geçirdiler. Büyük dikkatle kızartıp hepsini ateşten çektiler. Şölen, ziyafet hazırlandı, yediler, içtiler, payını almamış kimse kalmayan bu törende gönüller neşe ve sevinç içindeydi. Ondan sonra herkesin sarığına doldurulan şarapla tanrılara sıçıkıldılar. Bütün gün ahaylıların oğulları tanrıya yumuşatmak için koro halinde güzel beyin ilahisini okudular. Uzağa atan tanrının sanını göklere yükselttiler. Onları dinleyen Tanrı'nın da gönlü şad oldu. O sırada güneş batıp ortalık karardı. Geminin halatları yanında uzandılar. Sonra sabahleyin. Gül parmaklı şafak doğar doğmaz, ahaylıların geniş ordugahına ulaşmak üzere denize açıldılar. Uzağa atan Tanrı Apollon, yollarına elverişli rüzgarı estirdi. O zaman direği diktiler. Beyaz yelkenleri açtılar. Rüzgar dopdolu yelkeni şişiriyor, köpüklü deniz dalgaları yankılanıyordu. Gemi bu elverişli gidişle ahaylıların geniş ordugahına ulaşarak kıyıya yanaştırılıyor. Karaya çekilerek destekleniyordu. Ondan sonra gemiciler de dağılarak barakalarına çekildiler. Olimpos'ta o sırada tez yürüyüşlü gemilerinin yanında Tanrı soyu Peleolu ayağına çabuk Ahilleus hep gönlü öfkeli oturuyordu. Ne insanın şanını arttıran derneğe ne de savaşlara giriyordu. Az sonra 12. şafak doğduğu zaman daima var olan mutlu tanrılar hepsi beraber Olimpos'a döndüler, başlarında Zeus olduğu halde. O zaman oğlunun dileklerini unutmayan Tetis, denizin dalgaları arasından çıkar ve tan ağrırken geniş göğe ve Olimpos'a doğru uçar. Orada gür sesle Kronos oğlunu Olimpos'un en yüksek tepesine yalnız başına çekilmiş buldu. Ayaklarına çömeldi, dizlerine sarıldı, sağ eliyle çenesini okşadı ve yalvararak Kronos oğlu Zeus Han'a şöyle dedi: "Zeus baba, eğer vaktiyle ölümsüzler arasında sözde veya işle senin hizmetinde bulunabildimse, sen de şimdi benim gönlümü hoşnut et, oğluma başkaları arasında şeref bağışla ki kaderinde yakın ölmek vardır. Şu saatte Budunlar Han'ı Adamemnon ona hakaret etmiş. Şeref bayını bir başına elinden almış, hakkını gasp etmiş bulunmakta. Oğluma şimdi saygı göstermek, ey Olimpos'un çok tedbirli Zeus'u, sana düşer. Zaferi Troyalılara ver. Ahaylılar oğlumu sayıp şerefini yükseltinceye kadar." Öyle dedi, bulut devşiren Zeus hiç cevap vermedi. Tahtının üstünde susup durdu. Detis, dizlerine sarılmış olarak ona ikinci defa yalvardı. "Sana yalvarırım, gerçek bir söz ver bana, vaadini alnının bir işaretiyle de kuvvetlendir veya hayır de. Senin için bunda çekinecek bir şey yok. Ben de bari bütün tanrıların en şerefsizi olduğumu bileyim." Bu sözlere bulut devşiren Zeus birden çok kızarak cevap verdi: "Bu iş kötüye gidiyor. Benimle Hir arasında yine bir kavga çıkacak. Onun gelip hakareti sözlerle çıkışacağı gün. O hiç sebepsiz de gelip ölümsüz tanrılar arasında benimle atışmadan geri kalmıyor. Hep Troyalılara yardımın dokunuyor davası. Sen şimdi çekil git. Hir burada görmesin. Dilediğini yerine getirmek işini sen bana bırak. İşte vaadimi hatırın için alnımın işaretiyle de kuvvetlendiriyorum. Artık bana inanabilirsin. Çünkü ölümsüzler arasında bundan büyük güven verici yolun yoktur. Başımı eğip kabul ettiğim, işaret verdiğim her şey benim için dönülmez, hileye götürülmez, ihmal edilmez bir karardır." Böylece anlaştıktan sonra ayrıldılar. Titis, Olimpos'un yukarısından uçarak derin denize atladı, Zeus da konağına doğru yürüdü. Bütün tanrılar oturdukları yerden, hep birden, kalkıp Zeus babayı karşıladılar. O, hepsini karşısında ayakta buldu, hemen tahtına geçip oturdu. Fakat hiç aldanmayan Hir, bir bakışta deniz ihtiyarının kızı, gümüş ayaklı Tetis'in gelip onunla baş başa kurdukları planı sezindi ve hemen iğneleyici sözlerle Kronos oğluna çıkıştı. "Yine hangi tanrı ile gizli gizli oturup söz birliği ettin, hain? Daima, ben yanında yokken başkalarıyla oturup gizli gizli kararlar vermekten pek hoşlanırsın. Hiçbir zaman ne yapmak niyetinde olduğunu önceden bana açmak adetin değildir." Bunun üzerine tanrıların ve insanların babası şöyle cevap verdi: "Hir, benim bütün düşündüklerimi öğrenmek ümidine kapılma. Eşim olmakla beraber buna erişmek senin için de çok zordur. Öğrenilmesi caiz olan işleri senden önce ne tanrılardan ne insanlardan kimse işitecek değildir. Başka tanrılardan ayrı kendi kendime yapmak istediğim işler üzerine ne bir şey sor, ne bir araştırmada bulun." Buna karşı iri gözlü Hir Sultan cevap verdi: "Tanrıların en müthişi Kronos oğlu. Ağzından çıkanlar nasıl sözlerdir böyle? Şimdiye kadar senin işlerin üzerine ne sual sormuş, ne araştırmalarda bulunmuşundur. Rahat rahat istediğin gibi düşünmene ve istediğini yapmana karıştığım yoktur. Fakat bugün yüreğimde bir şüphe var. Deniz ihtiyarının kızı gümüş ayaklı Tetis'in buraya gelip seni kandırmış olmasından korkuyorum." "Siz yorum ki, optan ağrırken gelip ayaklarına çömeldi, dizlerine sarıldı ve senden, Ahilleus'a şeref vermek için, Ahaylıların binlerce ve binlerce helak olmasına söz kopardı ve vaadini, geri alınmaz bir karar olduğuna başının işaretiyle de kuvvetlendirdi. Ona, bulut devşiren Zeus şöyle cevap verdi: Haycin akıllı tanrıça, işin gücün hep hayal kurmak, şüpheye düşmek, siz yorum ki, optan ağrırken gelip ayaklarına çömeldi, dizlerine sarıldı ve senden, Ahilleus'a şeref vermek için, Ahaylıların binlerce ve binlerce helak olmasına söz kopardı ve vaadini, geri alınmaz bir karar olduğuna başının işaretiyle de kuvvetlendirdi. Ona, bulut devşiren Zeus şöyle cevap verdi: Haycin akıllı tanrıça, işin gücün hep hayal kurmak, şüpheye düşmek, benim hiçbir şeyimi kaçırmıyorsun. Fakat ne yapsam bir şey kazanamazsın, gönlünden biraz daha uzaklaşmaktan gayrı. Eğer söylediğin sözler dediğin gibi olmuşsa, böyle olmasını gönlümle istediğime şüphe kalmaz. Öyleyse otur yerine de sesini çıkarma. Olimpos'un bütün tanrıları hiçbir işine yaramaz. Eğer yaklaşır da ağır, korkunç ellerim senin üstüne uzanırsa. Böyle dedi ve iri gözlü Hir Sultan korktu. Sesini çıkarmadan oturdu, gönlünü tutmaya çalıştı. Zeus'un sarayında göksoyu tanrılar öfkelendi. Bu sırada ünlü sanatçı Hephaistos onlarla konuşmaya başladı. Sevgili annesinin, beyaz kollu Hir'in gönlünü neşelendirmek istiyordu. Eğer ikiniz, birbiriniz de ölümlüler için böyle atışıp durur. Gürültünüzle tanrıları rahatsız ederseniz iş büsbütün fenalaşıp çekilmez hale gelecek. Ben anneme, kendi çok akıllı olmakla beraber, bir öğüt vermeye cesaret ediyorum. Zeus'u hoşnut etmeye çalışsın ki babamız da bir daha onunla kavga etmesin, bizim de derneğimizin tadını kaçırmasın. Ya şimşek fırlatan Olimpos'ta onu da tepeden aşağı fırlatmak istediğini bir duyarsa? Çünkü o çok daha kuvvetlidir. Hadi git, tatlı diller dökerek onun gönlünü yumuşatmaya çalış, böyle yaparsan. Olimpos'ta hepimizi ağırlamada kusur etmez. Böyle dedi ve hemen sıçrayıp iki kutbu saral annesinin eline vererek sözüne devam etti. Hadi bir dene anne, çok kaygılı olsan da yine katman. Seni pek çok sevdiğim için dayak yediğini görmek istemem. Çünkü o zaman ne kadar üzülsem sana yardımın olamaz. Olimpos'ta tanrı ile savaşmak zor iş. Bir kere daha seni korumak istemiştim de beni bacağından yakaladığı gibi kutsal eşikten uzağa fırlatmıştı. Bütün gün havada yüzdüm, akşam üstü Lemnos'a düştüm. Bir nefes alıp vermekten başka bende hayat kalmamıştı. Orada yeri iner inmez beni sintiler kaldırıp kurtarmıştı. Böyle diyerek Hir'i güldürdü. Beyaz kollu tanrıça dudağında gülümseme. Oğlunun uzattığı nektar dolu saral aldı. Ondan sonra Hephaistos sağa sola koşarak bütün tanrıların saraklarına Tisti'den boşalttığı nektarı dağıtmakla meşgul oldu. Onun bu manzarası tanrılar arasında uzun kahkahalar doğurdu. İşte böyle bütün gün gün batımına kadar cümbüşleri sürdü. Hepsi bol bol paylarını almış, gönülleri şad olmuştu. Bir yandan da Apollon'un ellerindeki mükemmel kitaydan ve müzlerin güzel seslerinden nöbet nöbet yükselen türküleri dinliyorlardı. Nihayet güneşin parlak ışığı batınca uykuları gelerek her biri, ünlü bilgiç düşünüşlü Topal Hephaistos'un kendisine yapmış olduğu konağa çekildi. Olimposlu, şimşek fırlatan Zeus da adeti üzere uyuyacağı yatağın yolunu tuttu, tatlı uykunun zamanı gelmişti. Yatağa çıktı ve uzanıp dinlendi, yanında altın tahtlı Hir vardı. Şan 2, rüya, tanrılar ve savaş arabaları sahibi insanlar bütün gece uyuyorlardı. Yalnız Zeus'un gözüne tatlı uyku girmemişti. Aklıyla düşünüyordu, Ahilleus'un şerefini yükseltmek için Ahaylıları gemilerinin yanı başında binlerle nasıl mahvedecekti. Sonunda en iyi bulduğu tedbir, Agamemnon'a uğursuz rüyayı yollamak oldu ve seslenerek kanatlı sözler söyledi. Uğursuz rüya, hemen yola çıkıp Ahaylıların tez yürüyüşlü gemilerine git. Atreoğlu Agamemnon'un barakasına gelince, kendisine söylediklerimin hepsini hiç değiştirmeksizin söyle. Kesin olarak ona emret, başları saçlı Ahaylıları hemen tezlikle silah başına çağırsın. Troyalıların geniş şehrini almak saati gelmiştir. Olimpos, ta konakları olan ölümsüzler arasında artık dilek ayrılığı kalmamıştır. Çünkü Hir yalvararak hepsine kendi dileğini kabul ettirmiştir. Troyalıları bundan sonra kaydılar, acılar beklemektedir. Böyle dedi ve rüya, emri alır almaz yola çıktı. Çarçabuk Ahaylıların tez yürüyüşlü gemilerine geldi. Atreoğlu Agamemnon'u barakasında, tanrısal uykuya dalmış buldu. Baş ucunda durdu, Nilioğlu'nun, ihtiyarlar arasında Agamemnon'un en çok saydığı Nestor'un çehresine girmişti. Onun kılığında olarak göksel rüya seslendi, yatıyorsun. Atreoğlu, cesur at terbiyecisi, mecliste oy sahibi bir kahraman, gece boyunca uyumamalıdır, bunca insanlar ona emanet, bunca işlere bakmak onun boynunda iken. Bil ki, ben sana Zeus'tan haber getiriyorum. Zeus, senin için uzaktan düşünüp çok kaygılanıyor, sana acıyor. O sana emrediyor, başları saçlı ahaylıları hemen tezlikle silahlayasın. Troyalıların geniş şehrini almak saati gelmiştir. Olimpos'ta konakları olan ölümsüzler arasında artık dilek ayrılığı kalmamıştır, Hir yalvararak. Kendi dileğini hepsine kabul ettirmiştir. Bundan sonra Troyalıları kaydılar, kedaylar beklemektedir. Zeus böyle istiyor, işi başında iyi tut, sakın tatlı uyku dağılınca unutmayasın. Öyle deyip çekildi onu. Hiçbir zaman gelmeyecek bir geleceği gönlüyle düşünmek üzere terk etti. Hemen o günü Priam'ın şehrini alabilmek hayaline düştü, zavallı akılsız. Zeus'un neler kurmakta olduğundan, Ahaylılara da Troyalılara da canlar yakan kaldılar arasında, daha ne kaydılar, ne kidaylar sakladığından haberi yok. Uykusundan uyandı, tanrısal haberi getirenin sesi hala havaya yayılmış duruyordu. Yatağının içinde doğrulup oturdu, az sonra kalkıp yumuşak, yeni, güzel bir entari giydi, onun üstüne bol bir kaftan geçirdi. Parlak ayaklarına güzel sandallar bağladı. Omuzlarına gümüş çivili kılıcını astı, nihayet Atalay'dan kalma, hiç bozulmaz asayı eline aldı ve elde asa, Tunç Cebeli Ahaylıların gemilerine doğru yürüdü. O anda tanrısal şafak, Zeus'a ve bütün ölümsüzlere günü haber vermek için Olimpos'a yükseliyordu. Adı Memnon Gür sesli çavuşlara bütün başları saçlı Ahaylıları derneğe çağırmak emrini verdi. Bir yandan çavuşları çağırıyor, öbür yandan çabucak çağrılanlar toplanıyordu. İhtiyarlar Derneği, Adamemnon, en önce Ulu Gönüllü İhtiyarları, Filos Kralı Nestor'un gemisi yanında dernek toplantısına çağırdı. Çağırırken de ince bir tedbir düşünüyordu, dostlar dinleyin. Uykumda bana gökten rüya geldi, tanrısal gece içinde. Tamamıyla tanrı soyu Nestor'a, çehrece, boy boşça, tıpkı ona benziyordu. Başucumda durdu, bana şunları söyledi, yatıyorsun, Atreoğlu, cesur at terbiyecisi. Dernekte oy sahibi bir kahraman gece boyunca uyumamalıdır, bunca insanlar ona emanet. Bunca işlere bakmak onun boynunda iken, bil ki ben sana Zeus'tan haber getiriyorum. Zeus senin için uzaktan düşünüp çok kaygılanıyor, sana acıyor. O sana emrediyor, başları saçlı ahaylıları. Hemen tezlikle silah başına çağırasın, Troyalıların geniş şehrini almak saati gelmiştir. Olimpos'ta konakları olan ölümsüzler arasında artık dilek ayrılığı kalmamıştır, Hera. Yalvararak kendi dileğini hepsine kabul ettirmiştir. Bundan sonra Troyalıları kaydılar, kedaylar beklemektedir. Zeus böyle istiyor, işi başında iyi tut. Rüya bunları söyledikten sonra uçarak kayboldu, ben de onda tatlı uykudan uyanıyordum. Şimdi haydin bakalım Ahaylıların oğullarını silah başına nasıl çağıracağız? Ben... En önce diller dökerek onları denemeyi uygun buluyorum. Kürekleri düzgün gemilerine binip buradan kaçmaya davet edeceğim. Sizler de ayrı ayrı onları tutacak, durup harp etmeye kandıracak sözler bulur. Söylersiniz, böyle deyip oturdu. Bunun üzerine kumsal Paylos'un kralı Nestor kalktı, uslu akıllı bir dille söz alarak şöyle dedi. Dostlar, Arbosluların kılavuzları ve başları... Herhangi bir başka ahaylı bize bu rüyayı anlatsaydı, onda ancak bir hile, bir tuzak sezinirdik, güvensizlik gösterirdik. Fakat rüyayı gören, bütün ahaylılar arasında en birinci er olmakla övünen adamdır. O halde haydin onun dediği gibi ahaylıları silah başına nasıl çağırabileceğimize bakalım. Bunu deyip ilk olarak dernekten çıktı. Arkasından asa sahibi bütün hanlar da Budunay çobanı Adamemnon'a itaat ettiler. Umumi dernek adamlar koşarak gelmeye başlamışlardı bile. Arılar, oyuk kayanın içinden sürü sürü nasıl çıkarlar ve her an yenileri dalda dalda nasıl üşüşürse bir salkım olup az sonra bahar çiçekleri üstüne, kimileri bu yandan, kimileri öbür yandan, nasıl uçup atılırsa tıpkı onun gibi gemilerden ve barakalardan sayısız adamlar çıkıyor. Grup grup toplanıp deniz kıyısına ilerliyor, dernekte yer almaya koşuşuyordu. Aralarında Zeus'un habercisi ses kulaktan kulağa yayılan haber yollarını aydınlatıp kılavuzluk ediyordu. Nihayet toplanılabilmişti. Dernek daldalanmada, yay savaşçı erlerin altında inlemede, kardeşalık hüküm sürmede, dokuz çavuş haykırarak yığınları susturmaya çalışıyor. Oğultu kesilmiyor, Zeus soyu hanları dinlemeye bir türlü yol bulunmuyordu. Büyük güçlüklerle nihayet herkes yer bulup oturmuş, oğultu dinmişti. O zaman Adamemnon Han ayağa kalktı, elinde vaktiyle Hephaistos'un işlemiş olduğu asayı tutuyordu. Bu asayı Kronos oğlu Zeus habercisi Hermes'e vererek Budunlar çobanı Atreus'a yollamıştı. Ölen Atreus'tan, Asa, sürüleri, zengin Thiest'e, ondan da. Sayısız adalar ve bütün Argos ili üzerinde hüküm sürmesi gereken Adamemnon Han'ın ellerine geçmişti. Şimdi bu Asa'ya dayanarak Argoslular Derneği'nde şöyle konuştu, kahraman Argoslular. Ares'e hizmet eden dostlarım, Kronos oğlu Zeus beni korkunç bir felaket tuzağına düşürdü. Vaktiyle bana tekrar tekrar söz vermişti ki, ancak Hisayları sağlam İlyon'u alıp talan ettikten sonra memlekete dönecektim. Meğer bana fena bir pusu kuruyormuş. Şimdi işte beni Argos'a dönmeye çağırıyor, alnımda. Boşuna bunca insanları mahvetmiş olmak şerefsizliği olduğu halde. Ne çare, Zeus böyle istiyor, kudreti sonsuz Zeus ki bunca hanın başından tacını almış, daha da başkalarının başından alacaktır. Çünkü güçte kuvvette en üstün odur. Gelecek nesillere miras olarak ne büyük bir utanç bırakacağız. Ne yazık ki, böyle büyük ve güzel bir Ahaylılar ordusu kendinden sayıca aşağı bir düşmana karşı yaptığı boş savaşlar ve dövüşler ortasında kıvranıyor, sonunun nereye varacağı da bilinmiyor. Evet, tutalım ki, hepimiz, Troyalılar ve Ahaylılar, aramızda yeminli bir anlaşma ile birbirimize bağlandıktan sonra karşılıklı sayımızı anlamak istedik ve bu sayışmada biz Ahaylılar. Onaylı gruplara ayrıldık ve her grubumuz için Troyalılardan saki olarak bir kişi almaya kalktık. Emin olun, bazı onaylı gruplarımız sakisiz kalacaktır. Tekrar söylüyorum, Ahaylılar, sayıca. Bu şehirde oturan Troyalılardan o kadar daha çoktur. Fakat bu karşılaştırma şehirde oturanlara göredir. Onların müttefikleri vardır. Her memleketten gelmiş, mızrak, kardı savaşında usta insanlar. İşte beni hedefimden çok uzağa atanlar bu müttefiklerdir. Şimdiden Ulu Tanrı'nın 9 yılı geçmiştir. Gemilerimizin ahşap kısmı çürümüş, halatları gevşemiştir. Evlerimizde, konaklarımızda karılarımız, çocuklarımız dönüşümüzü beklerler, buraya gelişimizin hedefine erişilmemektedir. O halde, haydin, hepimiz benim dediğim gibi yapalım, gemilerimize binip yurdun sahillerine doğru kaçalım. Saati geçmiştir, geniş Troya şehri bizim olmayacaktır. Böyle dedi ve çokluğun, derneğe girmeyen yığınların yüreklerini göğüslerinde coşturdu. Bütün dernek kabarık daldalı bir deniz gibi çalkandı. Evros ve Notos rüzgarları Zeus babanın bulutlarından sıçraya sıçraya çıkıp İkai denizinde fırtına kopardıkları gibi. Veya Zefir rüzgarının yüksek ekin taylalarını sarstığı başakları büküp daldalandırdığı gibi, bütün dernek baştan başa böyle çalkalanmış, daldalanmıştı. Naralar atarak gemilere koşuyorlar. Ayaklarının altından toz bulutları havaya kalkıyordu. Yarışırcasına gemileri kaldırıp tanrısal denize kadar götürmeye girişmişlerdi. Tekneleri kaydırmak için gereken çukurları bile kazmışlardı. Sıla'ya dönüş arzularını anlatan naraları göklere çıkıyordu. Gemilerin dayandığı uzun payandaları çekiyorlardı. Böylece saati çalmadan Argosluların dönüşü meydana gelebilirdi. Eğer o ara Heyrey şu sözlerle Athene'ye hitap etmeseydi, eyvah! Elinde Egit kalkanını tutan Zeus'un kızı, yorulmak bilmez tanrıça. Demek ki böyle Argoslular, denizin geniş sırtı üzerinde, vatanlarına kaçacaklar, Priam'a ve Troyalılara zaferlerinin ispatı olarak Argoslu Helene'yi. Uğrunda Troya kavgalarında bunca Ahaylıların can verdiği tanrı soyu kadını bırakıp gidecekler. Haydi, saat tezlik istiyor. Tunç Cebeli Ahaylıların ordusuna koş. Gönülleri kandırıcı sözler her savaşçıyı yumuşatıp tutmaya çalış, iki karınlı gemilerini denize indirmelerine yol verme. Böyle dedi, çakır gözlü tanrıça da itiraz etmedi. Olimpos'un tepelerinden havalanıp çarçabuk Ahaylıların tezgiden gemilerine ulaştı. Orada, akılda tedbirde Zeus'un eşi Odysseus'u buldu. Hareketsiz duruyor. Köprüleri güzel kara gemilerine el sürmeyi aklına getirmiyordu. Kaydı gönlünü tutmuş, gayretini kesmişti. Çakır gözlü tanrıça, ona yaklaşarak şöyle dedi. Tanrı soyu Laertes oğlu, çok hünerli Odysseus. Demek ki böyle, yurtlarımıza, sevgili vatan sahillerine kaçmak için gemilerinize atılıyor, Priam'a ve Troyalılara, zaferlerinin delili olarak, Argoslu Helene'yi. Uğrunda bunca Ahaylıların Troya kavgalarında can verdiği tanrı soyu kadını bırakıp gidiyorsunuz. Haydi, saat tezlik istiyor. Ahaylılara koş. Gönülleri kandırıcı sözlerle savaşçıları yumuşatıp tutmaya çalış. İki yandan karınlı gemilerini denize indirmelerine yol verme. Böyle dedi. Kendisiyle konuşan tanrıçayı sesinden tanıyan Odysseus. Hemen koşmaya başladı. Çıkarıp attığı kaftanını arkasından gelen çavuşu İthakeli, Evribat yaydan aldı. Kendi böyle koşa koşa Atreoğlu Adamemnon Han'ın önüne gelir, ellerinden Atalay'dan kalma. Hiç bozulmaz asayı alır ve asa elde Tunç Cebeli Ahaylıların gemilerine doğru yürür. Arada bir, krala veya seçkin bir kahramana rast geldikçe yaklaşıyor, gönül kandırıcı sözlerle tutmaya çalışıyordu. Hay Tanrı soyu hay, seni bir korkak yerine koymak hiç yakışık almaz, ama inan bana, oturduğun yayda otur, başkalarını da tutmaya çalış. Daha Atreoğlu'nun tam olarak ne düşündüğünü bilmiyorsun. O, şimdilik Ahayoğullarının deniyor, fakat çok geçmeden hışımla çarpabilir de. Mecliste hepimiz bulunmadığımız için ne demiş olduğunu işitmiş değiliz. Ona öfkelendirmekten sakınalım. Ahayoğullarına sert davranmak zorunda kalmasın. Zeus Dölü Hanların hışmı müthiş olur. Öyle bir krala şan, şeref Zeus'ten gelir. Akıllı tedbirli Zeus onun hatırını çok sayar. Halktan birini gördüğü ve nara atarken yakaladığı zaman ise elindeki asa ile vurur ve azarlayıcı sözler söyler. Hay cin çarpmış hay. Oturduğun yayda otur. Senden daha değerli olanların öğütlerini dinle. Sen değersizin, korkağın birisin, ne kaldada ne dernekte adının anıldığı var. Burada, Ahaylılar arasında herkes krallık davasında olmamalıdır. Bir yayda fazla başın bulunması hiç iyi değildir. Han, baş tek bir kişi olmak gerek. Hilebaz Kronos oğlu kimin han olmasını isterse, ona asa vererek bildirir. İşte yalnız o baş olmalıdır. Odysseus, böyle bir şef gibi konuşarak ordu içinde bir yatışma sağladı. Yeniden gemilerden ve barakalardan derneğe koşuşan adamların gürültüleri işitiliyordu. Fırtınalı bir denizin boyu boyunca kıyılara çarpan dalgalarından yükselen uğultular ve açıktaki geniş denizden gelen gürlemeler gibi. Nihayet yerleşebildikleri yerlerde rahat oturup sustular. Yalnız arlanmaz tersit ölçüsüz zevzekliklerle söyleniyordu. Kafası yakışmaz lafmayla doluydu. Hanlara çıkışıyor, ileri geri, ağzına ne gelirse savurmaktan sıkılmıyor. Halkı güldürmekten başka bir şey aramıyordu. İlyin'a gelenler arasında en çirkin, en biçimsiz adam budur. Bacakları çarpık, bir ayağı topa, kambur omuzları çökmüş. Sivrilmiş kafatasında saç namına tek tük kıl var. En çok atıştığı Ahilleos ile Odysseus ondan iğreniyorlardı. Bu sefer tanrısal Agamemnon'a kulağı tırmalayan seslerle çıkışıyor, terbiyesizlikler savuruyordu. Doğrudur. Ahaylıların gönüllerinde Agamemnon'a karşı bir kin, büyük bir hınç vardır. Fakat o tersit bağırarak krala hakaret ediyordu. Atreoğlu daha nelerden şikayetin, daha nelere ihtiyacın var. Barakaların tunçla dopdolu, karılarla tıklım tıklım. Bu en seçkin ganimetleri biz Ahaylılar ayırır, sana veririz her ne zaman bir şehir alınırsa. Daha nelerdir istediklerin, altın mı? At cambazı Troyalıların esir düşecek oğullarını kurtarmak için kurtulmalık olarak getirecekleri altın mı? O esiri tutan, bağlayıp getiren benim veya başka bir Ahaylıdır. Kurtulmalık altınını sen alırsın, yoksa bir Ahaylının tuttuğu cariyeyi kollarıyla kucaklamadan sana getirmesini mi istiyorsun? Hayır, Ahayoğullarını felaketlere sürüklemek bir krala yakışmaz. Hey, sizler korkaklar, değersizler, Ahaylı kanlar. Sizlere artık Ahaylılar diyemeyeceğim. Hey, sizlere söylüyorum, gemilerimize binip Sıla'ya dönelim, onu Troya'da bırakalım. Şeref paylarını rüyalarında görsün. Ona artık yardım etmeyelim de yalnız başına ne olduğunu kendi görsün. Ahilleus gibi kendisinden çok daha değerli bir kahramana hakaret etmesini öğrensin. Kendi keyfi için kahramanın şeref payını elinden almış, hakkını gasp etmiştir. Ahilleus çok sabırlıdır, yüreğinde hınç yoktur, yoksa çoktan son hakareti bu olurdu. Tersit, boyuna, böyle konuşarak budunlar çobanı Agamemnon Han'la bir atışma çıkarmak istiyordu. Fakat çabuk tanrısal Odysseus yanına gelerek sert sözlerle onu hırpaladı, Tersit. Sen abuk sabuk saçmalayan bir hatip olabilirsin, fakat zevzekliğin baş ağrıtıyor artık. Sen bir başına krallara çıkışmak hevesinden vazgeç. Sana ben söyleyeyim. İlyin'e Atreoğulları ile birlikte gelenler arasında senden korkak, senden değersiz kimse yoktur. Sen konuşurken dikkat et. Kralları öyle fazla ağzına alma, onları atıp tutma. Ve bizim dönüşümüzde fazla meşgul olma. Biz işlerin nasıl bir yol tutacağını iyi bilmiyoruz daha. Ahayoğulları memlekete yenilmiş mi dönecek, dalip mi? Bu daha o kadar belli değil. Atreoğlu. Budunlar çobanı Ada Memnun'a küfretmekten sıkılmıyorsun. Bilmiş ol ki bir daha bu zevzeklikte bulunursan kellemi keserim. Telemaus'un babası olmayayım eğer seni yakalamazsam. Üstündeki paçavraları atıp çırılçıplak etmezsem, erkeklik aletlerin meydanda seni utandırıp ağlatmazsam, dayak atarak seni dernekten dışarı fırlatıp atmazsam. Böyle dedi ve elindeki asa ile arkasına, çökmüş omuzlarına vurdu. Tersit sırtını büsbütün büzdü, gözlerinden iri yaşlar aktı, altın asa kamburunu kanatmıştı. Korku içinde oturdu, gözlerinin yaşını sildi. Öbürleri yılanlar. Bundan hoşlanmadılarsa da gülmekten de kendilerini alamadılar. Birbirlerine dönerek şöyle diyorlardı. Odysseus bize iyi öğütler vererek veya kaldada kılavuzluk ederek çok hizmetler etmiştir. Ama bu sefer Arboslulara en büyük iyilikte bulundu. Şu terbiyesiz zevzeğin ağzını kapattı. Artık olu gönüllü krallara küfretmek hevesinde olmayacaktır sanırız. Halk böyle diyordu. O sırada şehirler talancısı Odysseus elinde asa kalktı. Yanında çakır gözlü tanrıça Athene. Bir çavuşun çehresine ve kılığına girmiş, yığınları susmağa davet ediyordu. Gerek ön, gerek arka sıradan ahay çocukları Odysseus'un söyleyeceklerini işitsinler ve akıllarıyla düşünsünler diye. Uslu akıllı bir dille söz alarak şöyle dedi, Atreoğlu, büyük han. Şimdi ahay çocukları seni şerefi kırılmış bir insan halinde görmek istiyorlar, bu memlekete gelmek için at. Kısrak yatağlı Arbos'tan çıktıkları zaman sana vermiş oldukları sözü tutmak istemiyorlar. Surları sağlam iliğin alınmadıkça yurtlarına dönmemeye söz vermişlerdi. Şimdi ise aralarında inleyip ağlamaya başladılar, küçük çocuklar ve dul kadınlar gibi. Sıla'ya kavuşmak arzusu onları bu hale getiriyor. Şüphesiz başarılacak iş çok zahmetlidir. Yalnız tek bir aykırısından, çocuklarından uzak kalan bir adam, denk yapılı gemisiyle fırtınalara tutulup bütün bir kış evine dönemese kaydılanıp haykırır. Bizimse 9. burbet yılımız tamamlanmıştır. Ahaylıların koca karınlı gemilerinin yanında kaydılanıp söylenmelerine bir şey diyemem bununla beraber. Bu kadar uzun süren bir gurbetten sonra eve elleri boş dönmek de utandırıcı bir şey olur. O halde dostlar dişlerinizi sıkıp az bir zaman daha kalmak gayretini gösterin ki Kalhas'ın gerçek bir kâhin olup olmadığını anlayalım. Olmuş geçmiş bir şey var ki gönlümüzde saklayıp hatırlıyoruz. Siz de hepiniz hiç olmazsa ölüm tanrıçalarının aranızdan alıp kaldırmadıkları o vakanın şahidi olmuş olabilirsiniz. Aulis'te Priam'a ve Troyalılara felaketi götürmek üzere Ahaylıların gemileri toplanalı bir veya iki gün geçmişti. Bir pınar başında, kutsal tapınaklar yanında, ölümsüz tanrılara kusursuz yüzlü kurbanlar sunuyorduk. Orada olu bir çınar ağacının dibinde temiz, berrak bir su akıyordu. İşte o arada bize müthiş bir alamet göründü, bir yılan, korkunç. Sırtı kıpkızıl, Olimpos tanrısının ışığı ile bir tapınağın altından çıkarak çınara doğru atıldı. Ağaçta bir kuş yuvası vardı, küçücük serçe yavruları. En yukarıdaki bir budağın yeşil yaprakları arasına sığınmışlardı 8 yavru, analarıyla 9 kuş. Yılan hepsini yedi, cıvıldaşmaları zavallıcıkların işine hiç yaramamıştı. Ana serçe, yılanın etrafında uçuşup yavrularının felaketine seyirci kalmaktan başka bir şey yapamamış, sonunda yılan onu da kanadından yakalamış, innete innete yemişti. Fakat kuşları, 8 yavru ile anneyi yılan henüz yemiş bitirmişti ki, gözlerimizin önünden kayboluverdi, hilebaz Kronosoğlu onu birdenbire taşa çevirmişti. Biz orada hareketsiz durup hadiseyi seyretmekteydik. Aklımız ve gönlümüzde düşünüyorduk, nasıl olmuştu da böyle iğrenç bir canavar, Tanrı'ya sunulan yüzlü kurban törenini bozmak üzere önümüze çıkmış ve sonunda taş kesilmişti. İşte o zaman Kalhas kalkıp şu kehanetini bildirmişti. Niçin böyle durup sesinize hiç çıkarmıyorsunuz, başları saçlı ahaylılar? Gözlerinize bu müthiş alameti gösteren Tanrı, akıllı tedbirli Zeus'tur. Uzayıp gidecek, hatırası hiç unutulmayacak hadiselerin alametidir bu. Yılan 8 yavru serçe, analarıyla 9 kuşu yediği gibi biz de kaldada o kadar uzun yıllar geçireceğiz. Sonra 10. yılda geniş şehri alacağız. İşte Kalhas böyle söylemişti ve bugün dediği gerçek çıkıyor. Haydin, güzel dolaklı ahaylılar, burada az daha kalınız. Priam'ın güzel şehrini almamız mukadderdir. Odysseus böyle deyince Argoslular yüksekten haykırdılar. Gemiler yankılandı. Tanrısal Odysseus'un öğüdünü hepsi birden alkışlıyordu. Bunun üzerine Nestor, ihtiyar savaş arabaları sürücüsü, söz alarak şunları söyledi. Çocuklar, kavgadan hiçbir şey anlamayan küçük çocuklar gibi oturmuş, boyuna nutuklar söylüyorsunuz. Dönmek isteyenlere soruyorum, söylesinler bana, aramızda geçmiş olan yeminler. Anlaşmalar ne olacak? Bütün tasarlanan şeyler, tanrılara saçılan saf şaraplar, karşılıklı sıkılan eyler, bütün inandıklarımız ateşe, yele mi verilecek? Oturmuş bir hiç için laflarla atışıyoruz. Burada bulunduğumuzdan beri en küçük bir plan bile yapmamışız. Şimdi Atreoğlu, eskiden olduğu gibi bükülmez, değişmez iradeni belirtmelisin. Argoslulara canlara kıyan kavgalarda kılavuzluk et. Dönmek isteyen bir iki kişi varsa onları kendi hallerine bırak. Öbür ahaylılardan ayrı otursunlar. Dönüşleri üzerine boş hülyalar kursunlar. Size peşin söyleyeyim, bunlardan hiçbir şey çıkmayacak. Egit kalkanını tutan Zeus'un verdiği söz yalan mı, değil mi bilmeden Argos'a dönmeye nasıl kalkılır? Ben size söylüyorum ki Argoslular gemilerine binip Troyalılara ölümü, felaketi götürmek seferine hazırlanırken Kronos oğlu sağdan gürlemişti. Bu hayra yorulan bir alamettir. Yurda dönmeye acele edilmesin. Herkes bir Troyalının karısıyla yatmak ümidini kaybetmesin. Argoslu Helen'inin hıçkırıkları, uğradığım şerefsizlik intikamsız kalmasın, içinizde sına arzusunu gönlünde çılgınca duyan biri varsa, denk yapılı kara gemisini alsın gitsin, ötekilerden önce o. Kaderi olan ölüme ulaşacaktır. Haydi, büyük han, alametlerden iyi ilham almasını bil ve iyi ilham alanları dinlemeyi iyi bil. Sana verecek bir öğüdüm var, atılacak fikir değildir, Adamemnon. Jake'çileri memleket memleket ve boy boy gruplara ayır ki, kavgada memleket başka memleketlere, boy başka boylara dayanak olsunlar. Böyle yaparsan ve ahaylılar dediğinden çıkmazlarsa erlerden ve hanlardan kimlerin cesur, kimlerin korkak olduğunu bileceksin. En son şehri almana engel olanlar tanrılar mıdır? Yoksa korkak ve harp sanatında cahil oldukları için insanlar mıdır, bunu da anlayacaksın. Adamemnon Han buna karşı şöyle cevap verdi. Bir kere daha ihtiyar. Mecliste bütün Ahay çocuklarından üstün olduğunu gösterdin. Hey, Zeus baba, Athene, Apollon. Ahaylılar arasında bu ihtiyar gibi yalnız 10 müşavirim olsaydı. Priam Han'ın şehri kollarımızda çabuk alınır ve tahrip edilirdi. Fakat Egit kalkanını tutun Kronos oğlu bana yalnız kaydılar, kederler vermiştir. Beni boş tartışma ve atışmalar içine atıyor. Ahileus ile ben, birbirimizle, bir kız için kaba kaba atıştık. En önce öfkelenen ben kendim değil miyim? Bir gün hepimiz tek bir hedef üzerinde birleşebilirsek Troya'nın alınması gecikmeyecektir. Şimdi haydin, hepiniz yemeğinizi yemeye gidin, ondan sonra kavgaya girişiriz. Herkes silahını iyi bilesin, kalkanını iyi hazırlasın, tez koşan atlara yemleri verilsin. Arabaların her tarafına dikkatle bakılsın, yalnız kaldı düşünülerek zalim Ares'in gün boyunca lehimize hakemliği kazanılsın. Çünkü bundan sonra akşama kadar savaşılacak ve gece gelip savaşçıları ayırıncaya kadar hiçbir gevşeme gösterilmeyecektir. Göğüslerin terleri kılıçların kayışlarını ıslatacak, eller mızağı tuta tuta yorgun düşecek. Cilalı arabaları çeken atlar köpüklü terler dökecek, kimi koca karınlı gemilerin bir tarafına çekilip tembel tembel sürterken görürsem tinini kurtlara kuşlara yem olmaktan kurtaramayacaktır. Böyle dedi kavgadan önce, bunun üzerine Argoslular yüksek bir nara attılar. Motos rüzgarının sarsıp kopardığı dalgalar yükselip kıyının kayalıklarına, denize uzanan burunlara çarptığı zaman, nasıl uğultulu sesler işitilirse yığınlar tıpkı öyle haykırmıştı. Şimdiden ayaktalar, barakalardan fırlayanlar gemilerin etrafında şuraya buraya dağılıp dolaşıyorlar, ateşler yakıp sabah önlerinin hazırlığını görüyor, karınları doyuruyorlar. Hepsi daima var olan tanrılara kurban sunuyorlar, her biri ayrı bir tanrıya dua edip Ares boğuşmalarında ölümden necat diliyorlar. Budunlar çobanı Adamemnon Han, tanrıların en kudretlisine, Kronos oğluna 5 yaşında semiz bir öküzü kurban kesti. Bütün ahaylıların ihtiyarlarını Nestor ile Idomen'e başta olmak üzere davet etti. Ondan sonra iki Ayas ile Tideoğlu geliyordu. Altıncıları akılda, tedbirde Zeus'un eşi Odysseus'tu. Narısı Gürmeni Laz kendiliğinden davetsiz gelmişti. Gönlüyle ve aklıyla Hip kardeşinin büyük işlerini düşünüyordu. Hepsi öküzün etrafında toplanıp ellerine kurban töreni için saçılacak arpa tanelerini aldıkları zaman Adamemnon sözü alıp dua etti. Zeus, tanrıların en şanlısı, en büyüğü. Kara bulut sahibi, konağı Eder içinde Zeus, güneşin batmasına ve karanlığın gelmesine yol verme. Ben, ondan önce Priam'ın cephesi alevlerle kararmış sarayını devirmedikçe, kapılarını her şeyi yutan ateşlere vermedikçe, bilenmiş Tunç ile Hektor'un zırhını göğsünde paralamadıkça, cesedinin etrafında arkadaşlarının yerlere düşüp dişleriyle tozu toprağı çiğnediklerini gözlerimle görmedikçe. Böyle dedi. Fakat sunulan kurbanları reddetmeyen Kronos oğlu dileklerini kabule hiç yanaşmadı, acılarına, kaygılarına yenilerini kattı. Kurban sunulduktan ve ziyafette iştiha ve susuzluk tatmin edildikten sonra, ihtiyar araba sürücüsü Nestor, ilk olarak söz alıp şöyle dedi. Çok şanlı Atreoğlu, budunlar çobanı Adamemnon Han, burada fazla konuşmalarla vakit geçirmeyelim. Haydin, çavuşlar işlerine başlasınlar. Gemilerin yanına giderek Tunç Cebeli ahaylıları toplasınlar. Biz de hepimiz olduğumuz gibi gidip geniş ay ordusuna karışalım. En mühim iş ateşli Ares'i uyandırmaktır. Böyle dedi. Budunlar çobanı Adamemnon da itiraz etmedi. Hemen gür sesli çavuşlara başları saçlı ahaylıları kalda saflarına çağırmalarını emretti. Ve çay çabuk bir yandan çavuşlar çağırıyor. Öbür yandan ordu kalda saflarına giriyordu. Zeus soyu hanlar, Atreoğlu'nun etrafında safların tanzimiyle meşgul oluyorlardı. Çakır gözlü tanrıça Athena hizmetlerine koşmuştu. Elinde Egit kalkanı vardı. Tuz saçaklı Egit kalkanı ki, havalanan, sırma ile işlenmiş her saçağı 100 öküz değerinde. Tanrıça, Egit kalkanı elinde, safları dolaşıyor. Erlerin gönlünde düşmanla dövüşmek arzusunu alevlendiriyordu. Az sonra savaşçılara da kavga güçlükleri hafif gelmeye başladı. Artık koca karınlı gemilere binip vatan sahillerine dönmek isteği kimsede kalmamıştı. Bir dağ başında çıkan yangın, bütün bir ormana yayıldığı zaman, alevlerinin ışıkları uzaklarda nasıl parıldarsa, onun gibi ahaylılar yürüdükleri zaman sayısız tunç silahlarının parıltısı eterin içinden göklere yükseliyordu. Sürü sürü kanatlı kuşlar, kazlar, turnalar, uzun boyunlu kuğular. Kostyon ırmağının iki kıyısında, çayırlar içinde, her yana, kanat çırparak birbirleri aydında uçuştukları ve çayırı cıvıltıları ile doldurdukları gibi barakalardan ve gemilerden sayısız savaşçılar çıkıp Skamandirion ovasına yayılıyor yer. Adamların ve atların ayakları altında sarsılıyor, kıtalar Skamandirion ırmağının suladığı çiçekli çayırın üstünde mola veriyordu. Bir koyun alılı önünde, bahar günlerinde, kaplara beyaz süt sağılırken dalda dalda uçuşan sinekler gibi, başları saçlı ahaylılar, ovada yüzleri Troyalılara çevrilmiş. Onları mahvetmek arzusu içinde duruyorlardı. Şehire geniş sürülerini götüren keçi çobanları, otlarken karışan hayvanlarını zahmetsizce ayırabildikleri gibi. Kumandanları da kıtalarını içice gelmek üzere saflara sokuyorlar ve kolaylıkla kaldayı idare ediyorlardı. Atreoğlu, alnı ve gözleriyle gürler sesli Zeus'a, bili ve kemeriyle Ares'e. Göğsü ile Poseidon'a benziyordu. Sürünün inekleri ve başka hayvanları arasında boğa. Bütün gözleri üstüne nasıl çekiyorsa, Zeus da Atreoğlu'nu, o gün binlerce kahramanlar ortasında seçilen, bakışları üstüne çeken heybetli bir hale koymuştu. Şan 3, Paris'in meydan okuması, Troyalılar, hanlarının emirleri altında, saf saf olmuş, ilerliyorlar. Yürürken kuşların çığrışmalarını andıran sesler çıkarıyorlar. Kışın boralarından kaçan turnaların gökten işitilen çığlıklarına benzer sesler. Bu kuşlar, piyamilere ölümü götürmek üzere uçup okyanusu aşacak ve tan ağrırken onlara karşı amansız bir boğuşmaya girişecek. Ahaylılar ise kızgın ve sessiz ilerliyorlar, gönüllerinde dayanışmak, birbirlerine yardım etmek arzusu yanıyor. Dağ tepelerinde çok kere Motos bir sis yayar. Ondan çoban hoşlanmaz, hırsızın ise geceden daha iyi işine gelir. İnsana bir taş atımı yaydan ötesini göstermez, tıpkı bunun gibi büyük bir tezlikle ovanın ortasından geçmek üzere yürüyen savaşçıların ayakları altından öyle koyu bir toz bulutu yükseliyordu. İki ordu birbiri üzerine yürüyerek temasa geldiler. Troyalıların arasından tanrı benzeri Alexandros öne gelerek kendi başına dövüşmek isteğinde bulundu. Omuzlarında bir panter derisi, büke ile bir yay, bir de kılıç vardı. Ucu Tunç'tan iki kısa mızrak sallayıp Arbosluların cesur yiğitlerine meydan okudu. Kendisiyle dövüşecek kim vardı? Onu Aris'in sevgilisi Menelas görerek saflar arasından uzun adımlarla ilerledi. Bir av hayvanını dal boynuzlu bir geyiği. Ya bir yaban keçisini aç bir arslan görüp üstüne nasıl sevinçle atılıp paralar ve üşüşen genç kuvvetli köpeklere aldırış etmeyerek iştiha ile yerse tıpkı onun gibi Menelas. Tanrı benzeri Aleksandros'u gözlerinin önünde görünce sevinmişti. Çünkü suçlunun cezasını verebileceğini düşünüyordu. Hemen pür silah arabasından yere atladı. Tanrı benzeri Aleksandros teki tek dövüşmek isteyen vahşi yiğitler arasına Menelas'ın atıldığını görünce korkudan yüreği titredi. Ölümden kaçınmak için kendi yarenleri arasına çekildi. Bir dağ başı otlağında bir ejderha gören adam nasıl birden ürkerek geri çekilirse, tıpkı onun gibi Atreoğlu'nu gören Aleksandros, eli ayağı titreyerek mağrur Troyalılar kalabalığına karıştı. Fakat bu halinin farkına varan Hector, aşağılayıcı sözlerle ona şöyle çıkıştı. Hay meymenetsiz Paris, hay yalabık oğlan, kadın avcısı, rezey düşmanı. Keşke doğmaz olsaydın, keşke evlenmeden ölüp gideydin. Seni böyle, bizim için yüz karası el alemin maskarası görmektense. Keşke dediğim gibi olaydı. Baştan saçlı ahaylılar, meydan okumaya çıkan yüzü parlak bir şampiyonda kuvvet, cesaret adına hiçbir şey bulunmadığını görünce ne kadar gülerler. Sen de bu değersizliğinle kalkar, başına zarif yarenler toplarsın, onlarla deniz teknelerine binerek açık denizlere çıkarsın, yabancılarla dostluklar kurar, uzaklardan. Savaşçı bir eski ve namlı aile içinden evli bir genç ve güzel kadını karın olarak kaçırırsın. Babanın başına, vatanına, milletine beleler getirirsin, düşmanları güldürür, kendini rezil edersin. Aris'in sevgilisi Menelas'ın karşısına çıkmak istemiyorsun, ha! Onunla dövüşsen, genç, güzel karısını kaçırdığın adamın ne değerde olduğu belli olurdu. Kitaran, Afrodite'nin hediyesi saçların. Güzel yüzün dövüş sonunda, toza toprağa yuvarlanacak olduktan sonra ne işine yarar? Troyanılar çok çekingen insanlardır, yoksa fenalıklarının cezası olarak çoktan sana taş gömleği giydirmiş olurlardı. Seni taşa tutarlardı. Buna karşı tanrı benzeri Aleksandros cevap verdi. Hector, bana çıkışma hakkın vardır. Ne söyledinse doğrudur. Senin göğsünde yüreğin bir geminin omurdasını yontan ustanın oduna saplanan baltasına benzer. Onun gibi hiç bükünmek bilmez. Böyle olmakla beraber altın Afrodite'nin hediyelerini hor görme. Gökten gelen iyilikleri küçümsemek doğru değildir, bilirsin. Her şeyi bize veren tanrılardır. Kendimiz için başka türlü seçimlerde bulunmak elimizde değildir. Bugün benim dövüşe, savaşa girmememi istiyorsun? Peki, herkesi, Troyalıları ve Ahaylıları, oturt, iki ordu arasında, ikimizi, Ares'in sevgilisi Menelas ile beni, birbirimizle tutuştur. Bu dövüşün ödülü Helene ile bütün hazineler olsun. Dalip çıkan, daha kuvvetli olduğunu gösteren, kadını ve hazineleri alsın götürsün, hakçası budur. Ondan sonra aramızda bir iyi dostluk anlaşması ile birbirimize bağlanırız, buna sadık kalınacağına karşılıklı yemin edersiniz. Siz toprakları bereketi Troya ülkesinde kalırsınız. Onlar da at kısrak yatal arboslarına, kadınları güzel Ahay iline dönmek üzere yola çıkarlar. Böyle dedi, Hector bu sözleri işiterek çok sevindi. İki ordunun safları arasına ilerledi. Troyalıların taburlarını geri tutmak için mızrağını yarı gönder tutuyordu, hepsini oturttu. Fakat Ahaylılar yaylarını ona çevirdiler, üstüne okey, taş atmaya hazırlandılar. Bunu görünce Adamemnon hangür bir nara ile haykırdı, şu sözleri söyledi, durunuz Arboslular. Ok atmayınız, Ahaylıların çocukları, tuldası kıvılcımlı Hector bizimle konuşmak istiyor. Böyle dedi ve hemen kavga durdu. Herkes sustu, Hector her iki orduya şöyle dedi, dinleyin beni Troyalılar ve güzel dolaklı Ahaylılar. Aleksandros'un, bu kavgalara sebep olan adamın ne teklif ettiğini dinleyin. Herkesi, Troyalıları ve Ahaylıları güzel silahlarını bereketi toprak üzerine koymaya davet ediyor. İki ordu arasında, Aris'in sevgilisi Menelas'la kendisi birbiriyle tutuşup dövüşsünler. Helene ve bütün hazineler bu dövüşün ödülü olsun. Dalip çıkan, daha kuvvetli olduğunu gösteren hakça, kadını ve hazineleri alsın. Yurduna götürsün, sonra aramızda bir iyi dostluk anlaşmasıyla birbirimize bağlanırız. Böyle dedi ve hepsi susarak, seslerini çıkarmayarak beklediler. O zaman Naras'ı kuvvetli Menelas söz alarak şöyle dedi. Beni dinleyin, söz sırası bana geldi. Çünkü herkesten çok benim yüreğim kaygılı ve yaslıdır. Fakat hepiniz benim yüzümden ve en önce kavgayı doğuran Aleksandros'un yüzünden çok çekmiş bulunuyorsunuz. İkimizden hangimizin kaderi ölüm ise ölsün. Ama sizin de haklarınız iyi bilinsin, hemen iyi belirtilsin. Siz iki kuzu, beyaz bir erkek kuzu ve siyah bir dişi kuzu getirin, bir yer için. Öbürü güneş için, biz de Zeus için başka bir kuzu getirelim. Buraya da güçlü kudretli Priam'ı getirin, anlaşmayı bizzat o kabul ederek milletler bağlansın. Çünkü oğulları yüksekten bakan ve verdikleri sözü tutmayan insanlardır. Herhangi bir çılgınlıkla Zeus adına bağlanacak anlaşmanın bozulmasına yer verilmemelidir. Delikanlıların başında türlü yerler eser. Onlarla beraber bir ihtiyar bulunursa, geçmişi geleceği yaklaştırarak işin iki taraf için nasıl en iyi bağlanabileceğini görebilir. Böyle dedi, Ahaylılarla Troyalılar camlara kıyan kavganın kalkmasını umarak sevinç içinde kaldılar. Bütün hat boyunca arabalarından indiler, sonra silahlarını birbirine yakın yere koydular. İki cephe birbirine yaklaşmıştı. O zaman Hektor çarçabuk kuzuları getirmek ve Priam'ı çağırmak için şehre iki çavuş gönderdi. Adı Memnon Han'da Tatibios çavuşu koca karınlı gemilere yolladı ve ona bir kuzu getirmek emrini verdi. Toldai Bayos da hemen tanrısal adı Memnon'a itaat etti. Helene Hisar'ın üstünde o sırada haberci Iris. Akkoğlu Helene'nin yanına geldi. Antinor oğlu Helikay'ın hanın karısı görüncesi Laodike'nin suretine girmişti. Priam Han'ın kızlarından güzellikçe birincisiydi. Iris, Helene'yi sarayında geniş bir parçayı iki enli bir elbovan mantoyu dokurken buldu. Kumaşın üstüne kendisi için Ares'in vuruşları altında at cambazı Troyalıların ve Tunç Cebeli Ahaylıların çektiklerini gösteren levhalar işliyordu. Yel ayaklı Iris, ona yaklaşarak şöyle dedi. Gel sevgili gelin, gel de gözünle gör, çünkü hikaye dille anlatılmaz. Şimdiye kadar at cambazı Troyalılar ile Tunç Cebeli Ahaylılar. Birbirine gözyaşlarının kaynağı Ares'i, savaşı götürmek için ovaya çıkarlardı. Canlara kıyan savaştan başka bir şey düşünmezlerdi. Bir de şimdiki hallerine bak, oturmuşlar, hiç ses çıkarmıyorlar. Dövüş, boğuş kesilmiş, kalkanlarına dayanarak oturuyorlar, mızrakları, kalbileri yerlere atılmış. Aleksandros ile Ares'in sevgilisi Menelas, seni kazanmak için birbiriyle, bir başlarına dövüşmeye başlayacaklar, hangisi galip çıkarsa sen onun karısı olacaksın. Tanrıça böyle diyerek Helene'nin gönlüne eski kocasının tatlı arzusunu, şehrinin ana babanın hasretini soktu. Çabucak beyaz, uzun bir türle örtülen Helene, sıcak gözyaşları dökerek odasından çıktı. Yalnız değil, iki kız, Pite kızı Etre ile büyük güzel gözlü Klivanen onun yanında gidiyorlardı. Az sonra Sykes kapısına geldiler. Orada Priam, Phantos, Timoshits, Lampos, Kiltios ve Ares Dölü Hiketeon Okalegon ile Antınır iki bilge ihtiyarlay dayniği olarak toplanmışlardı. Yaş onları dövüşten, boğuştan uzaklaştırmıştı. Fakat hepsi güzel konuşurlar, söylev üstüne söylev çekerler. Ormanda bir ağaç üstünde güzel sesleriyle öten Ağustos böceklerini andırıyorlardı. Hisar üzerinde Troya ihtiyarları böyle dernek kurup konuşurlarken, sura çıkmak üzere olan Helene'yi gördüler, birbirlerine kanatlı sözler söylediler, hayır, Troyalılar ve güzel dolaklı Ahaylılar. Böyle bir kadın için uzun zamanlardan beri acılara, kaygılara katlanıyorlar diye ayıplanamazlar. Bu kadın, insanın kaygısında iken ölümsüz tanrıçalara çok benzer. Fakat ne kadar güzel olursa olsun, varsın gemiye bindirilerek götürürsün. Burada kalması bizim için ve oğullarımız için bir musibettir. İşte aralarında böyle konuşuyorlardı. Priam sesini yükselterek Helene'yi çağırdı. Bu yana gel. Kızım, yanıma otur. Buradan ilk kocanı, hısımlarını, bildiklerini göreceksin. Sen hiçbir şeyime sebep değilsin. Her şeyin sebebi tanrılardır. Bizimle Ahaylılar arasında bu gözyaşları döktüren savaşa onlar sebep oldular. Şu boylu boslu, dev gibi savaşçının adını bilmek isterdim. Han görünüşlü şu ulu Ahaylı kim olsa gerek. Kendisinden daha uzunları, bir baş aşanları da vardır. Fakat bu kadar heybetli ve bu kadar güzel adam ömrümde görmüş değilim. Her haliyle bir krala benziyor. Kadınların en tanrısalı Helene, ona şöyle cevap verdi: "Sizin önünüzde kayınatam hem utanıyor hem korkuyorum. Keşke ölmüş olaydım. Oğlunuza uyarak buraya geldiğim gün, gelin odamı, yakınlarımı, o kadar sevip şımarttığım kızını, sevgili arkadaşlarımı terk ederek, şimdi pişmanım, bunun için oturup gözyaşları döküyorum. Fakat sorduğunuza cevap vereyim, şu adam Atreoğlu kudretli Adamemnon Han'dır, hem iyi bir kral, hem iyi bir savaşçıdır. Eskiden ben köpek suratlının da kayınımdı, eğer gerçekten başımdan geçmiş böyle bir zaman olmuşsa." Böyle dedi ve ihtiyar yine hayretle sordu: "Nimutu adam, şu Atreoğlu, kaderi güzel, tanrıların sevgilisi. Görüyorum, kanunlarının altında topladığı Ahay oğullarını da görüyorum. Vaktiyle bir kere Vayatalı Förci'ye gitmiştim. Orada Förcilerden büyük yılanlar gördüm. Hararetli küheylanları vardı. Otre'nin ve tanrı eşi Megedon'un ordularıydı. Sandarios suyunun kenarında ordu kurmuşlardı. Ben de müttefik olarak orada bulunuyordum. O gün erkek gibi olan Amazonlar görünmüştü. Fakat Förcililerin orduları bile buradaki gözleri ateşli Ahaylılardan daha azdılar." Sonra Odysseus'u gören ihtiyar yine sordu: "Söyle bana, sevgili kızım, şu adam da kimdir?" "Atreoğlu Adamemnon'dan bir baş kısa ama göğsü ve omuzları daha geniş. Silahları bereketli yer üzerine atılmış. Kendisi ise bir koç gibi dolaşarak askerlerinin saflarını teftiş ediyor. Gözüme yapağısı kalın bir koç beyaz koyun sürüsünü gözden geçirir gibi görünüyor." Ona Zeus kızı Helene cevap verdi: "Bu sorduğunuz adam çok hünerli Laertes oğlu Odysseus'tur. İteik ilinin kayalık toprağında büyümüştür. Her türlü hilelerde ve ince düşünüşte ustadır." O zaman bilge Antenor ona bakarak şöyle dedi: "Kadın, söylediğin sözler çok doğrudur. Bir gün tanrısal Odysseus buraya gelmişti. Ares'in sevgilisi Menelas da onunla beraberdi. Onları ben evimde misafir etmiş, alelamıştım. Boyları boşlarına ve ince düşünüşlerine dikkat edebilmiş, hükmümü vermiştim. Troyanların derneğine girmişlerdi. Ayaktalar iken Menelas onu boyca ve omuzlarca geçiyordu. Otururlar iken Odysseus daha heybetli görünüyordu. Fakat halka diller dökmek saati gelince, Menelas şüphesiz kolaylıkla konuşuyordu. Kelimeleri az fakat canlı sesliydi, çok konuşmuyordu. Fakat beceriksiz de değildi, daha da gençti. Fakat sıra çok hünerli Odysseus'a geldiği zaman doğrulup ayakta duruyor, gözlerini yaydan kaldırmıyordu. Asayı ileri geri sallamıyor, hareketsiz tutuyor. Sanki kendi de ne söyleyeceğini bilmeyen küsmüş veya zihni şaşırmış bir adama benziyordu. Fakat göğsünden büyük sesini yükselttiği ve kelimeleri kışın lapa lapa düşen kar gibi kulaklara çarptığı zaman artık onunla hiçbir insan tartışamazdı. Onun vücudunun heybetli güzelliği bir tarafa bırakılırdı. Üçüncü defa Ayas'ın farkına varan Priam gene sordu: "Ya şu Ahaylı, bunun arbostluları boyu ile, geniş omuzları ve göğsü ile geçen ulu, necip gösterişli savaşçı kimdir?" "Bu yağlı uzun, kadınların en tanrısalı Helene cevap verdi. Bu ceykçi Ayas'tır, Ahaylıların kalesi, ulu ve heybeti Ayas. Öbür yanda ise İdomene, Girit'le askerleri arasında ayakta duruyor. Etrafına Girit'in hanları toplanıyor. Sık sık Girit'ten geldiği zaman Menelas onları konağımızda misafir eder, alırlardı. Evet, şimdi hepsini, gözleri ateşli Ahaylıları görüyorum. Hepsini tanıyıp birer birer sana isimlerini söyleyebilirim. Fakat iki şef vardır ki onları göremiyorum. Atkısrak cambazı Kastır ile yumruk dövüşünde usta Pollux. Annemin bana vermiş olduğu iki kardeş. Acaba ordusuyla beraber gelmek için güzel Lakedemon'dan ayrılmamışlar mı? Yoksa buraya kadar gelmişler de benim hak ettiğim aşağılayıcı sözleri işitmemek için ordular arasına katılmaktan çekiniyorlar mı?" Öyle dedi, bilse ki şu anda kardeşlerini hayat kaynağı olan çift, çubuk işleri Lakedemon'da, kendi topraklarında tutmaktadır. Antlaşma o sırada çavuşlar şehirden yeminli pakt için gereken şeyleri, iki kuzuyu ve keçi derisinden bir tulum içinde neşe verici şarabı getirdiler. İdeos çavuş ise parlak bir desti ve altın saraklar getirdi. İhtiyarın yanına gelerek su sözlerle onu davet etti: "Laomedon oğlu, ayağa kalk, aşağıda hanlar, atkısrak cambazı Troyalılarında, tunç çebeli Ahaylıların da hanları seni çağırıyorlar. Ovaya inip yeminli pakt ile barışı kur. Alexandros ile Ares'in sevgilisi Menelas, kadın için uzun mızrakları ile dövüşecekler. Dalip çıkan, kadını ve hazineleri alıp götürecek. Yeminli pakt ile iyi dostluk kurduktan sonra biz toprağı bereketli Troya ilimizde kalacağız. Onlar da Atkısrak Yatal Arboslarının ve kadınları güzel Ahay ilinin yolunu tutacaklardır. Böyle dedi ve ihtiyar ürpererek adamlarına bir araba hazırlamalarını emretti. Gönülden isteyerek ona itaat ettiler. Priam bindi ve dizginleri eline aldı. Antenor da muhteşem arabaya binerek ihtiyarın yanına oturdu. Sonra her ikisi Sykes kapısından geçerek tez yürüyüşlü atlarını ovaya sürdüler. Troyalılarla Ahaylılar arasına erişince arabadan bereketli toprağa indiler ve Troyalılar ile Ahaylıların cephe hatları arasında sıraya girdiler. Bir an gecikmeden Budunlar çobanı Adamemnon kalktı. Aynı zamanda çok hünerli Odysseus kalktı. Bu ara şanlı çavuşlar yeminli pakta hizmet edecek şeyleri toplayıp getirdiler. Şarabı testide kaydılar ve kralların ellerine ibriklerden su döktüler. Atreoğlu daima kılıcının kını yanında sarkan kolayı kendi elleriyle çekerek kuzuların alnındaki kılları kesti. Troyalı ve Ahaylı çavuşlar kılları hanlara dağıttılar. Sonra Atreoğlu ellerini göğe kaldırarak yüksek sesle dua ettir. Zeus Baba, İda Dağı'nın sahibi, şanlı, ulu tanrı. Ve sen her şeyi gören ve her şeyi işiten güneş. Ve sen yer, ve siz sular, ve yerin altında yeminlerini bozanlara cezalarını verenler. Şahitlerimiz olun ve yeminli paktımızı gözetin. Alexandros, Menelas'ı öldürecek olursa kadın da hazineler de onun olsun. Biz deniz teknelerimize binip buradan gideriz. Fakat tersine sarı Menelas, Alexandros'u öldürürse Troyalılar bize Helene'yi ve bütün hazineleri teslim edecekler, gelecek nesillerin faydalanacağı münasip bir tazminat ödeyecekler. Fakat Priam ve Priam'ın oğulları bu tazminatı ödemek istemezlerse, dileğimizi elde etmek için ben savaşarak sonuna kadar buradan ayrılmayacağım. Böyle dedi ve merhametsiz tunç ile kuzuların boğazlarını kesti. Sonra onları depreniş içinde can verirken yere yatırdı. O zaman Tisti'den saraklara boşalan şarap bir dökülüşte daima var olan tanrılara saçıldı. Herkes Ahaylı olsun, Troyalı olsun hep bir ağızdan dua etti. Zeus, şanlı, ulu tanrı. Ve siz hepiniz ölümsüz tanrılar. İki budundan hangisi en önce bu anlaşmayı bozarsa, şu şarabı saçtığım gibi, o halkın, hısımlarının, ana babalarının, çocuklarının beyinleri saçılsın, karıları da başka yabancı kocaların olsun. Böyle dediler, fakat Kronos oğlu dualarına aldırış etmedi, dileklerini yerine getirmek istemedi. O ara Daidan'la Priam şöyle bir dille konuştu. Beni dinleyin, Troyalılar ve güzel dolaklı Ahaylılar. Ben rüzgarların dövdüğü iliğine çekileceğim. Oğlumun Ares'in sevgilisi Menelas ile dövüştüğünü gözlerimle görmeye gönlüm razı olmuyor. Yalnız Zeus ve öbür ölümsüz tanrılar her şeye son veren ölümün kime mukadder olduğunu bilirler. Paris'in Menelas ile teke tek dövüşmesi, sonra bu tanrı eşi insan kuzuları arabaya koydu. Kendi de binerek dizginleri eline aldı. Antenor da çok güzel arabaya binerek yanına oturdu. Ve bunlar İlyon tarafına sürerken Priam oğlu Hector ile tanrısal Odysseus dövüş meydanını ölçmeye başladılar, sonra kurallar seçerek bir hınç tulda içinde salladılar. İkisinden en önce kimin tunç mızrağı atacağını bilmek için. O ara insanlar, Troyalı olsun, Ahaylı olsun, herkes ellerini göğe kaldırarak dua etti. Zeus Baba, İda Dağı'nın sahibi, şanlı, ulu tanrı. Budunlarımıza bu kaydıları getiren kim ise, onun ölmesine yol ver, canı Hades'e gitsin, biz de yeminli pakt ile aramızda iyi dostluk kuralım. Böyle dua ettiler ve tuldası pırıl pırıl, büyük Hector. Başını çevirerek kuralları salladı. Paris'inki çabucak dışarı fırladı. O ara insanlar sıra sıra oturdular. Herkes yel ayakla küheylanlarının yanı başında. Pey, Rineyle pırıl silahlarda yaylaydı. Bu ora, güzel saçlı Helene'nin kocası tanrısal Alexandros güzel silahlarını omuzlarının etrafına sarmaya bakıyor. Önce bacaklarına dolaklarını geçirdi. Bunlarda gümüşten topuk kapakları vardı. Sonra kardeşi Lycaon'un kendi ölçüsüne uydurulmuş tunç zırhı ile göğsünü örttü. Omuzlarına gümüş çivili bir tunç kılıç, sonra da büyük ve kuvvetli bir kalkan astı. Mağrur başına güzel bir tulda koydu, at kılından sorgucu korkunç bir hayda havada sallanıyordu. En son eline uygun, kuvvetli mızrağını aldı. Bu ara ateşli Menelas da zırhını giydi. Her biri bir yandan, kalabalıktan uzak, silahlandıktan sonra Troyalıların ve Ahaylıların cephe hatları arama dizildiler. Atkısrak Canmızı Troyalılardan ve güzel olaklı Ahaylılardan müthiş gözlerine bakanlar donakalıyordu. Ölçülen meydana gelerek birbirinin yanında durular, gönülleri kin dolu, mızraklarını sallıyorlardı. Önce Alaksandros uzun mızrağını attı, Atreoğlu'nun denk yapısı kalkanına değdi. Fakat onu yırtmadı, tersine mızrağın ucu yamru yumru oldu. O zaman Atreoğlu Menelas da elinde tunç atıldı. Zeus babaya da dua ediyordu. Zeus Han, bana nasip et, ilk önce haksızlık eden tanrısal Aleksandros'un cezasını vereyim. Kolunla vurularak yere yuvarlansın. Böylece gelecek neslin çocuklarına kadar artık kimse kendisini ağırlayan ve konaklayana haksızlık etmekten çekinsin. Böyle dedi ve uzun mızrağını sallayarak fırlattı. Silah Priam oğlunun denk yapılı kalkanına değdi. Sağlam mızrak parlak kalkana saplandı, iyi işlenmiş zırhı deldi, doğru yürüyüp cebeyi deşti. Fakat savaşçı, vücudunu büktü ve böylelikle kara ölümden kurtuldu. O zaman Atreoğlu gümüş çivili kılıcını çekti, kaldırıp Tulda'nın tepesine çaldı. Fakat kılıç üç yerinden kırıldı, dört parça olarak yere saçıldı. O zaman Atreoğlu inleyerek gözlerini geniş göklere çevirdi, hey Zeus baba! Senden yaman tanrı yoktur. Aleksandros'a cezasını vermeyi düşünürken işte kılıcım ellerimin içinde parça parça oldu. Mızrağım ise bir hiç için avucumdan çıktı, onu da ele geçiremedim. Böyle dedi ve Aleksandros'u kılın sorbuçlu tuldasından tutup fırıldak gibi çevirdi. Sonra güzel dolaklı Ahaylıların arasına çekmeye çalıştı. Bir öküz küselesinden biçilip işlenmiş olan bu tuldayı çenenin altına bağlayan kayış, nazik boynunu boğacak gibi sıkmıştı. Onu sürüklemek üzereydi, böylece sonsuz bir şan kazanacaktı, eğer Zeus kızı Afrodite keskin gözü ile görmeseydi. Tanrıça yetişerek kayışı kopardı, öyle ki, Menelas'ın kuvvetli elinde boş tuldadan başka bir şey kalmamıştı. Kahraman bu tuldayı döndürüp güzel dolaklı Ahaylılar tarafına fırlattı. Yarenleri onu alıp götürürken, kahraman bir yarım dönüşle, hasmını tunç mızrakla öldürmek arzusu içinde yanarak öne atıldı. Fakat Afrodite onu küçük bir oyunla elinden kaptı, kılın bir sis arkasında kaçırarak kokulu, ıtırlı odasına götürdü.